dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet efendim, şükür kavuşturana. Enver Aysever yolcu yolunda gerek kadrosuyla bu sefer İstanbul'dayız. Dün Ankara'da çok acayip başarılı bir yayın yaptıktan sonra şimdi bunu İstanbul'da yinelemek için hep beraberiz. İnsan tabii karşısında özellikle Halil'i görünce böyle bir içi rahatlıyor. Halil'in yanında onun kadar rahatlatıcı olmasa da Necdet var. Nihayetinde tam kadro buradayız. Ay, mikrofonu düzelttim. Efendim yolcu yolunda gereğe başlıyoruz. 0212-8930-43 telefon numaramız. Hemen arasanız bile hemen almayacağım. 3-5 lakırtı yapacağım. Bu arada WhatsApp numaramızı vereceğim. Oradan da hemen görüşlerinizi iletiyorsunuz. 0505-171-55-56 0505-171-55-56 0212-8930-43 telefon numaramız. Bağlanabileceksiniz. Dilediğiniz her şeyi, Türkiye'de hakaret etmediğiniz ve faşizmi savunmadığınız müddetçe söyleyebileceksiniz. Burası çünkü Türkiye'nin soluk borusu oldu. Radyo Sputnik bu mikrofonda özgürlüğün mikrofonu. Sevgili dostlar, gerçekten Türkiye çok tuhaf dönemeçleri hızla dönüyor ve döndüklerimizin ardından ya ne oldu ne bitti bile diyemeden yepyeni başka bir sürece giriyoruz. Bir memleket düşünün ki yani gerçekten şaşırtıcı. Bir kızcağız 20 yaşında hekim olduğunu iddia ediyor. Her türlü ameliyat vesaire içine giriyor çıkıyor bilmem ne. Üstelik kızcağız bugün, kızcağız derken yani başarısını takdir etmek için değil, sadece yaptığının ne kadar acayip olduğu karşısındaki dehşeti hissettirmek için söylüyorum. Kendisine bir de çiçek göndermiş. Çiçekte Çapa'nın başarılı kızı, başarılarınla işte onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz falan dedirtmiş. Şimdi bu hakikaten hayaldi gerçek oldu diyeceğimiz bir şey. Liyakat dediğimizde bu da sahtekarlık konusunda önemli bir liyakat aşaması ki bir arkadaşının da cerrah olduğunu söylemişler. Bugün onu da gözaltına almışlar. Yani arkadaşlar son günlerde eğer bu tipten muayeneleri olduysanız doktorlarınıza diplomasını sormanız gerekiyor. Aynı zamanda da diplomayı okuldan da teyit etmeniz gerekiyor. Çünkü malum diploma olmayabilir, varsa da sahte olabilir. Bizim için geçer. Evet değerli dostlar, yolcu yolunda gerekli yoldaşlık geleneğimizi sürdüreceğiz. 0212-809-3043'ten ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda WhatsApp 0505-171-55-56. Ruh hali bozuk ülke Türkiye bir yanıyla bunu söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten artık insana bu kadar da olmaz dedirtecek türden hayvana şiddet örneklerini gördük. Çocuklara yönelik şiddeti gördük. Ve artık sokakta falan insanlar birbirine canım desen canın çıksın anlayacak şekilde kafalar çalışıyor. Bunu da gördük. Ve bütün bunlar gerçekten bize ne oluyor halimiz, nereye gidiyoruz, ne olacak halimiz türünde bir değerlendirme yapmak için çok da yanlış değil. Dünden bugüne kalanlardan bir tanesi Bahçeli'nin konuşması olacaktı. Merakla bekleniyordu. Bugün sabah Bahçeli konuştu sonuçta ve dedi ki bazı isimler var. Bu isimler televizyonda her konuda çıkıp konuşuyorlar. Askeri stratejileri de onlar biliyor. Domatesin, patatesin fiyatını da onlar biliyor. Deprem oluyor, onu da onlar biliyor. Bu kadar da bilmeyin kardeşim dedi. Ve ben yıllar sonra Bahçeli'yle hemfikir olduğum için şaşırdım. Lakin ilk defa hemfikir olduğumuz konunun memleketin temel konusu olduğunu, malumat furuşluk tamam da bunun da ötesinde kamuoyu da tek doğru budur diye bir dayatma olduğunu gördüm. Velhasıl kelam Bahçeli'nin bu söyledikleri de önemli. Evet. Telefon mesaimiz şimdiden itibaren başlayacak. 0212-809-3043 arayabilirsiniz. 0505-171-5556 da WhatsApp'tan dilediğiniz değerlendirmeleri yapmak için size açık bir alan haline geliyor. Şimdi bu Türkiye'deki şiddet meselesini derinlemesine tartışmamız gerekiyor. Çünkü şiddetin birden fazla boyutu var ve ruhsal olarak bunun nasıl karşımıza çıkacağına dair de pek çok durum söz konusu. Bunlardan bir tanesi bildiğimiz fiili olarak kafaya göze vurarak ve artık kanıksamak istemesek de maalesef günlük hayatımızda sıkça yaşadığımız şiddet olayları. En son bir köpeği kürekle öldüren caniye tanık olmuştuk. Arkasından da bir boğayı kafasını tüfekle vurarak falan öldüren birisini gördük. Benzer örnekler artıyor. Bunun bir meşruiyeti oldu. İşte bakan çıkıp biz bu sinirli halimizi çözeceğiz falan diyor ama bu sinirli halimizin nasıl çözüleceğini tam da ifade etmedi. Sinirli hal çözülecek gibi mi bir kere? En önemlisi bence o. Pek çözülecek gibi de durmuyor diyebiliriz. Öte taraftan bu şiddet meselesinin birbirimize karşı bir baskı halinde düşünsel olarak da köşeye sıkıştırmak, ifade edecek düşüncen olmasına rağmen etmekten alıkoyan koşullar, yani havanın zehirli olduğu duygusu diyebiliriz. Hava nasıl zehirlenir? Baskılarla ve yasaklarla. Anlatsa dünya sarsılsa yok çok sevişmenin hiç zararı yok. Belediye Veterinerler Derneği Belediye Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Sinan Okçuoğlu telefonumuzu aramış. Doğru mudur? Buyurun Sinan Bey.
Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yayına bağladığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Son zamanlarda Konya olayıyla gündeme gelen bu hayvan bakım evlerindeki şiddet olayı açıkçası hepimizi üzdü. Biz veteriner hekimleri daha da çok üzdü. Bizi üzen başka bir nokta daha var ki bu işin sorumluları bizmişiz gibi azlediliyor herkese. Sanki bizler yaptırıyormuşuz gibi azlediliyor. Bu bizi daha çok üzüyor. Yıllardır hep söylediğimiz sorunlardan birisi bizim buydu. İşte bakım evlerini sürgün yeri olarak kullanıyordu belediyeler. Çalışmak istemediği personeli oraya sürgün edip cezalandırma yeri olarak görüyorlardı. Hatta bizim meslektaşlarımız arasında şöyle bir söylem gelişir bu konuyla ilgili. Köpek rehabilitasyon merkezi değil, sürgün rehabilitasyon merkezine dönmüş durumdayız diye. Yani bakım evlerine böyle bakıyor yerel yönetimler. Ve lanetler okuyorum bizi böyle insanlarla çalışmak zorunda bıraktıkları için. Siz zannetmeyin ki sadece bunlar köpeklere yapılıyor oralarda. Bu tür insanlar meslektaşlarıma da yapıyorlar. Özellikle hanım meslektaşlarıma da yapıyorlar. Daha da kötüsü 80 kişinin çalıştığı bir barınağa iki tane böyle adam koyduğunuz zaman bir süre sonra hepsi birbirinden güç alıp bu hale geliyor. Ve sizler ne yaparsanız yapın, idareye söyleyin, bir üst makama söyleyin, daha yukarıya taşıyın. Bu insanları orada çalıştırmaya devam ediyorlar. Çünkü bu adamlar başka bir yere giderse bu sefer hayvana eziyet ödülmüş gibi oluyor. Sen bu hayvana eziyet ettin, başka bir yere git dediğinizde gönderdiklerinde belediyeler bu da ödüle dönüyor, daha da teşvik edici oluyor. Ve şunu da unutmayın ki belediyelerde bakım evlerinde çalışan hiçbir işçi bakım evinde çalışacağım diye işe alınmamıştır, çalıştıracağım diye işe alınmamıştır. Ve bizler tecrübelerimizden de biliyoruz. Belediye başkanları yeni seçildiklerinde işe ihtiyacı olan insanları alıp torpille bir şekilde işe soktuklarında bunlardan hasbelkader 3 tanesi bakım evine geldiğinde akşamında gidip görüşüp ertesi gün işe gelmeyen çok insan olur.
Peki bir şey sormak istiyorum.
Tabii ki buyurun.
Şimdi bu görüntüleri biz izlediğimizde benim kanaatim o ki orada yani bana göre hayvana böyle vuran, hayvana bu şiddeti uygulayan insan şiddeti hayatın her alanında uygulayacaktır zaten. Yani bu çok zor bir şey değil, tahmin değil. Fakat şunu sormak istiyorum. Orada bunu yapan insan arkasında siyasi bir irade, yönetici irade olmadığı müddetçe bunu yapamaz. Dolayısıyla neye güveniyor sorusu bence yersiz bir soru. Bir iradedir bu söz konusu olan. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani belediyeler benim görebildiğim kadarıyla barınakları falan başlarına bela olarak görüyorlar. Keşke hiç olmasa, bunlarla uğraşmasak diyorlar. Büyük oranda katılır mısınız buna?
Vallahi Enver Bey, söylediğinizin şu kısmına şiddetle katılıyorum. Hani şiddetle dememin sebebi üstüne basarak konuşmak istediğim için. Bütün belediye yönetimleri bu işi zulüm, para götüren ancak kar getirmeyen, yani oy getirmeyen faaliyetler olarak görürler. Ve bu bölgesel olarak da değişir. Bir örnek vermek istiyorum. İzmir'de bunu çok güzel yapabilirsiniz, bu faaliyeti. Ama Eskişehir'de hiçbir faaliyet yapmayabilirsiniz. Ya da Samsun'da çok güzel yapıp Ankara'da hiçbir faaliyet yapmayabilirsiniz. Bunların standartları yok bir kere. Şimdi bu arkadaki iradeden bahsettiniz ya. Bu çok güzel bir konu. Bunu ben biraz izin verirseniz hemen açayım. Şimdi belediyelerde bakım evlerine personel alımları veteriner hekimlerin elinde değil. Özellikle büyükşehir belediyelerinde daire başkanının üstündeki makamlardan başlar bu işe alımlar. Keza işten atmalar da öyle. Şimdi bu şiddeti uygulayan vatandaş diyelim, burada bir şekilde işe girdiyse ve bu şiddeti uyguluyorsa, emin olun ki onunla ilgili en az 10 kere görüşülmüştür. Ya bu adamı alın, bu adamı alın filan diye. Ama dediğim gibi belediyenin bu siyasi irade olarak arkasındaki güç şu oluyor. Alıp nereye vereceksiniz bu adamı? Bu adamı ödüllendirmek istemiyorsanız başka bir yere vermezsiniz yani. Daha beter olsun diye verirsiniz buraya, barınağa. Şimdi böyle olunca da bunlar prim yapar duruma geliyor. Bu adamlar orada astığı astık, kestiği kestik, önüne gelene posta koyan, köpeklere şiddet uygulayan ve bir süre sonra da gerçekten görüntüler sürekli süren bir duruma geliyor. Yani siz adama kötü davransanız veteriner hekim olarak karşılığında şiddet görme tehdidiyle karşı karşıyasınız. Ve bunun gibi 3-5 tane işçi olduğu zaman da kimse kimsenin sözünü dinlemez hale geliyor. Benim Konya'da gözlemlediğim olay açıkçası bu, kontrolden çıkmış. Yani bu insanlara kimsenin söz geçirebilme kabiliyeti kalmamış. Orada bakım evi sorumlusunun ya da veteriner hekimlerin. Tabii bu da arkasındaki siyasi iradenin ya onların arkasında duruyor olmasından ya da çok önemsemediğinden kaynaklanıyor. Gerçekten de bizler çok muzdarip. Biz böyle insanlarla çalışmak istemiyoruz bizler. Bizler hayvanları seven, gerçekten bu işe gönüllü olan, yapmak isteyen insanlarla çalışmak istiyoruz. Ama maalesef sistem öyle bir halde ki işte kimsenin çalışmak istemediği, nerede sorumlu, nerede dengesiz adam var, onları getirip sizin bakım evinize bırakırlar ve sizin de onlarla çalışmanızı beklerler. Sonuçlar da böyle olur yani.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, sağ olunuz.
Rica ediyorum, söz hakkı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
Rica ederim. 0212-809-3043 telefon numaramız, buradan konuşmaya devam edeceğiz. 0500-571-5556 da WhatsApp numaramız, ona da yazabilirsiniz. Anında görüşlerinizi biz de öğrenmiş ve bunları değerlendirmiş oluruz. Bugün Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların birçoğu spekülatif tabii, ama bir tanesi çok ilginç. Çünkü aslında açıklama şunu söylüyordu. Bu basın mensuplarının artık, yani her kimse onlar, bizim Türkiye'nin işte stratejisini vesaire ortaya koyup da sınır ötesi harekata kadar burnlarını sokar hale geldiler. Siz kimsiniz? Haddinizi bilin, sizden çok sıkıldık falan demeye başladılar. Bu tabii basındaki bir başka durumu da ortaya koyuyor. Bu tür isimler zaten yandaş medyada var diyeceğim ama yani bu %80-90 oranında falan olduğu için egemen medya diyelim ona. Orada varlar ve bu insanlar gücü nereden alıp da bu türde konuşma hakkına sahip oluyorlar meselesi, sorusu ayrı. Buradan Devlet Bahçeli'nin daha önce de medyaya net çıkışmaları olmuştu. Bir başka sorgulamayı dile getirmek noktasında üzerine düşünmemize neden oluyor. Çünkü aslında gerçekten depremde de, ekonomik sorunlarda da, sınır ötesi harekatta da benzer insanların üstelik de teknik falan böyle bir bilgi veriyor olması enteresan, düşündürücü haller ve Bahçeli bunu çok sert bir şekilde dile getirdi. İlk defa Bahçeli bu sefer muhalif medyaya değil de yandaş medya figürlerini tokatlamaya başladı. Bahçeli'nin sıradan bir isim olmadığı açık. Türkiye'nin bütün kritik dönemlerinde rol aldığına göre buradaki attığı tokadın da bir maliyeti olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım kimlere bu maliyet gelecek, kimler için lale devri bitmiş olacak, onu da göreceğiz. Evet, telefonlarımız yine şu anda uygun. 0212-809-3043 herhalde arayan olduğunda bu sefer düşürebilecek. 0505-171-55-56 da WhatsApp hattımızdan. Dün konuştuklarımıza dair de birçok mesele bana soru olarak geldi. Dünkü toplantının sonucunda Enver ne düşünüyorsun diyenler çok oldu. Kabaca söyledim ama bu bilek güreşinin, yani siyasetteki bilek güreşinin seçime doğru gidilirken çok tuhaf, yani birbirlerine ağızlar dolusu küfür edenlerin bir anda yan yana düşebileceği bir tablo doğurabileceğini de bilin. Öte taraftan birbirinin yüzüne gülüp de birbirine tuzak kuranlar olduğunu da düşünün. Yani iki taraflı böyle. Partilerin kendi içlerinde de bir koltuk sorunu var. Onu da göreceğiz. Bütün bunları Türkiye'de siyaseti takip edenler bilir. Seçmen sadakati Türkiye'de yoktur. Seçmen sadakati olabilmesi için ne olması gerekir? İdeolojik bir tutum gerekir. Yani bir kimse kendini şöyle bir tarif yaparsa onu anlarsanız mesela. Ben işte bir merkez yapı içerisindeyim. Laikliği, cumhuriyeti, hukukun üstünlüğünü savunuyorum ama aynı zamanda piyasa ekonomisini savunuyorum. Dolayısıyla siyasette laikliği önemsiyorum falan. Yani bir hat çizersiniz. Bu merkez hattır. Toplumun geniş kısmı buralarda falan olur. Sonra bu sağa ve sola doğru farklı görüşlerle birlikte detaylandırılır. Bu farklı görüşlerle birlikte detaylandırılma meselesi ideolojik olarak tutumu belirleyici hale gelir. Yani kendi sosyalist diyen birisi, kendisine radikal bir milliyetçilik atfeden birisi tamamen zıttır. Ancak ideolojik bir tutumdur. Biri ırkçılığa kadar varır, diğeri komünist olur. Komünizmle ırkçılık tabii ki birbiriyle bir arada asla almayacağı için tartışma haline getirir. Bunu siyasal İslamcılık için söyleyemeyiz. Orada bir pragmatizm vardır ve her an kılıktan kılığa girer. Bizde siyasette seçmen sadakatinin olmayışının nedeni aslında şundan kaynaklıdır. Partilerde de bir sadakatin olmamasından kaynaklıdır. Neye sadakat? Kendi dünya görüşüne. Halbuki siyaset niye yapılır? Bir dünya hayal edersiniz. O dünya için az ya da çok katkı yapabilecek imkanları bulunca da bunu yaparsınız. Yerel yönetimde de böyledir, milletvekilliğinde de böyledir falan. Ama işte iş öyle olmuyor. Çok acayip. Bunları konuşacağız. Mehmet Emin.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Buyurun.
Öncelikle ben bu ülkenin bir genci olarak sizi çok yakından takip ediyorum. Hani söylemleriniz, düşünceleriniz çok aklıma yatıyor.
Evet.
Teslim alabiliyorsunuz değil mi?
Tabii tabii, biz duyuyoruz, buyurun.
Hani konuşmanızda duydum, hani ne yapılması gerekiyor ekonomi için, düşünceleriniz nedir aktarın demiştiniz ya.
Evet.
Öncelikle bence hani ülkemizde yaşam standartları çok zor. Verilen asgari ücret olsun, yatırımlar olsun, para kazanacağımız seçeneklerimiz çok az. Ve bence devletimiz tüm borçlarımızı silmeli. Ya da bize para kazanabileceğimiz yerler açmalı.
Evet. Radyonuzu kapatır mısınız lütfen?
Radyo hemen kapattım.
Evet, dinliyorum sizi.
Dediğim gibi hani ya bizim borçlarımızı silsin, bize sıfırdan yeni bir sayfa açmamızı sağlayacak bir ülkeye çevrilsin burası. Yaşam standartlarımızı güçlendirsin. Bir ekmek olmuş 5 lira. Bir 4 kişilik bir aile günlük en azından 50-60 lira ekmeğe para vermek zorunda kalıyor.
Evet.
Ve seçeneklerimizin çok az olduğu bir ülkedeyiz. Ya bu gençler için olsun çok üzücü bir yaşam alanı.
Çok teşekkür ediyorum görüşleriniz için. Şimdi ben de bu konuda ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. Bana değerlendirmelerinizden dolayı da ayrıca müteşekkirim. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Konuşmuyorsun. Bakıyor, görmüyorsun. Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gün sen ağlayacağım. Bir gün sen kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde, dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar, susmuş içimde ölen biri var. İçimde soluyorsun, iki can var içimde.
korkular salıyorsun üstüme korkular. Her an başka bir şekilde. Vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
Evet Muammer.
İyi akşamlar Enver Bey.
İyi akşamlar, buyurun.
Ben bugün TÜSİAD Başkanı bir konuşma yaptı. Şaşırtıcı bir konuşma. Asgari ücretin işte enflasyon artı refah payı olarak verilerek iyi bir seviyede olması gerektiğini söyledi. Şimdi Enver Bey, biz şirketlerin bilançolarını borsada görüyoruz. Atıyorum bir market %300 kar etmiş ama çalışanın asgari ücret veriyor. Kasiyer kız mutsuz. Mutsuz. Yani evet, devleti eleştiriyoruz. Devleti eleştirdiğimiz çok şey var. Ama bence biraz da sorun bizim patronlarımıza. Ben iş yeri hekimliği yapıyorum Enver Bey. İş yeri doktorluğu yapıyorum. Bir gün bir fabrika ektim. Deri fabrikası. Bana bir deri ustası geldi. Dedi ki, ya hocam dedi, bu adam dedi yalısını aldı, katını aldı dedi. Altına işte en lüks arabasını aldı dedi. Ama dedi bize, ben deri ustasıyım dedi. Hani hakikaten vasıfı bir elemanım dedi. Ama dedi bize hala cimrilik yapıyor dedi ve para vermek istemiyor dedi. Aslında sorunumuz, ben öyle diyeyim, paranın paylaşılmasında. Yani kimse artı değeri düzgün bir şekilde paylaşmak istemiyor. Şimdi bugün herhangi bir market, isim vermeyeceğim, kasiyer kıza 10 bin lira maaş verse o onun bilançosuna ne kadar yansır? Bunun Türkiye'nin büyük Sabancı grubu açıklasın. Peki niye o zaman o kasiyere veya BİM A101'de insanlar saat 10'a kadar çalıştırılıyor?
Marka adı
vermeyelim
artık.
Peki
çünkü...
bu patronlara soruyorum ben. Şimdi dalga geçer gibi TÜSİAD Başkanı da bunu söylüyor. Peki sen o zaman kardeşim, sen adamsan devletin verdiği asgari ciddiye alma. Tüm bir ücret ver çalışanına. Ben senin bilançonu görüyorum. Yam yamsın. Yam yam gibi parayı cebe atıyorsun. Bilançonda her şey ortada.
Tabii bunu TÜSİAD Başkanı'na değil, genel olarak söylüyorsunuz değil mi? Belki kendi şirketinde yapıyordur tabii o, çünkü onu bilmiyorum. Bugün, bunu söyledim.
Enver Bey, bir banka memurunu ya düşünsenize, o banka memuru her gün yaptığı hesapları görüyor. Bankanın bilançosunu görüyor. Bankanın deliler gibi kar ettiğini görüyor. Bankanın devletten %14 faiz alıp vatandaşa %30'da kredi verdiğini görüyor. Ama aldığı ücret ortada. O banka, bugün Türkiye'nin sayılı grupları işte bankacılık yapıyorlar. Çıkıp süslü konuşmayı biliyorlar. Peki neden o çalışanla düzgün bir para vermiyor?
Evet.
İşte bakın, sorun burada. Aslında sorun Enver Bey, kişisel erozyonda. Yani insanların aşırı derecede bencil olmasında.
Evet, teşekkür ederim.
Bu pencereden de konuya bakmanızı istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
Devletle ilgili tabii çok sorunumuz var. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. ...0212-8930-43'ten devam ediyoruz. Zaten yağmur gibi telefonlarımız var. Az önceki değerli kardeşimin söylediği... ...yani bizim borçlarımızı silsin... ...yeniden bir başlama imkanı versin... ...yani bana yeniden bir hayat verilsin meselesi... ...insanlara abartılı gibi gelmekle birlikte... ...çok da haksız bir talep değil. Aslında bu devrimle gerçekleşecek bir durum. Yani insanlar devrim olduğu takdirde... Bunu yapabilirler. Neden? Çünkü bir sıfırlama, bir yerden yeniden başlama imkanı devrimlerle oluyor. Ve bu devrimler olduğu zaman öncesindeki bütün kayıplar ve neyse olumsuzluklar ortadan kalkıp yeniden inşa etme şansı oluyor. Dünyada bunun denendiği zamanlar oluyor. Ancak bir düzenin kendi işleyişi değişmediği zaman o vakit bu talepler de geçici talepler oluyor. Kaldı ki şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Mesela haklı olarak bazı meselelerde örneğin HPV aşısıyla ilgili diyelim. Bugünden sonra ücretsiz olabilecek HPV aşısı, öyle görülüyor. Büyük bir başarı ve haklı. Şimdi siz çocuğunuza çok pahalı bir aşı, 300-400 lira verip HPV aşısı yaptırdıysanız ve garip kuraba birisiyseniz. Şimdi ücretsiz, ben bir sene önce ödedim. Kardeşim bana da bunun ücretsiz olması gerekir. Paramı geri ver deme hakkına sahipsiniz. Ya da kiracıların bu %25 artış meselesiyle ilgili olarak bir sene öncesine dönüp de ya arkadaş bana %50 artış yaptın, bu aradaki parayı ver demesinden tutun. tutun, vergisini ödemeyen birisiyle vergisini düzenli ödemiş birisi arasındaki, ki genellikle pek çok insan açısından bu biliyorsunuz bir başka sorun. Bazıları da maaşını almadan kesiliyor bu. Dolayısıyla bu sıfırdan başlamak değil, bu haksızlığı derinleştirmek anlamına geliyor. Bir kere vergi nedir bir konuşmamız lazım. Vergi ortak işlerimizin çözülmesi için herkesin kazancı oranında sofraya katkı yapması demektir. Şimdi birisi 100 milyar dolar diyelim ki ciro yapıp 20 milyar dolar kar ediyor. Atıyorum bu rakamları. Birisi de 5500 lira işte net maaş alıyor. Brüt 7500 lira ama 1500 lirası 2000 lirası kesiliyor. Her neyse. Bu para zaten kağıt üzerinde hiç yok. Şimdi zaten adaletsizlik buradan başlıyor. Anormal karların oluşturduğu bir takım yapıların gerçekçi olması mümkün değil. Neden bir yapı bu kadar anormal kar üretsin? Neden birileri bunların üzerine otursun diye sormak lazım. O halde başka bir yere dönüyoruz. O da şu, üreten insan, yani neyse o üretilen, diyelim ki fabrikada biz bardak yapıyoruz. İşte kavanoz yapıyoruz, sürahi yapıyoruz. Neyse yapıyoruz da yapıyoruz. Kaç kişiyiz biz? 1000 kişiyiz. Her gün üretiyoruz ve yıl sonunda şu kadar bardak üretiyoruz. Bardak üretiyoruz, 10 lira kar ediyoruz. Karın 1 lirası bize, 9 lirası patrona. Dünyada bundan daha ahmakça bir şey olabilir mi? Temel sorun bu. Artı değeri ne yapıyoruz?
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet, şimdi bu yüksek anlamda gelir elde edilmesi meselesi, yüksek anlamda kar elde edilip bunun istiflenmesi meselesi kapitalizmin temel topluma aslında dayattığı ve bunu meşru ve makul saydırdığı bir yol. Yani birilerinin emek harcaması ve bu emeğin sonucunda da hiçbir şey yapmadan bu parayı birinin alması, hangi meziyetten dolayı aldığı belli olmayan birilerinin alması kimseye tuhaf gelmiyor. Yani nazar etme, ne olur çalış senin de olur. Peki ben günde 10 saat çalışıyorum, patron hiç çalışmıyor. Neden onun bu kadar çok parası var diye soramıyorsunuz. Benden daha mı akıllı, benden daha mı yetenekli, Tanrı onu özel olarak mı işaret etti falan, bunu soramıyorsunuz. Çünkü soracağınız merciler bunun bir ideolojik olarak doğru tarifi yapıldığı ve topluma bu türden bir yaklaşımın doğru olduğu yönünde bütün araçları kullanıyorlar. Hatta devlet yönetiminde devleti şirket gibi yönetmek lazım diyorlar. Şimdi vergi birbirimizin ortak harcamalarını da karşılayabilmek için oluşturulan bir yapıysa, sayalım şimdi. Mesela verginin ne türden olanaklar sağlaması gerekir? Ya bir kere bizim çevremizi sağlıklı ve temiz yaşanır halde oluşturması gerekir. Bizim doğru dürüst güvenli koşullar içerisinde yaşamamızı sağlaması gerekir. Tehdit altında olabileceğimiz örneğin deprem vesaire gibi olaylarda önden yatırımları yapıp çözümleri üretmesi gerekir. Kamu da bize hizmet sunacak, ki kendisi de kamudan hizmet alan insandır, hizmet veren. Onların varlığı vesaire bunlar ortaya konabilir. O zaman şu soruyu sormamız gerekir. Mesela sağlık hizmeti. Sağlık hizmetinin paralı olmasının bir gerekçesi olabilir mi? Hayır. Eğitim hizmetinin paralı olmasının bir gerekçesi olabilir mi? Hayır. Hatta ben daha ileri gidiyorum. Ulaşım hakkının ve beslenme hakkının ve barınma hakkının da ücretli olması ciddi bir sorundur. Çünkü toplum şöyle bir ödüllendirme yapıyor. Tanrısal olarak, yani yaratılıştan kaynaklı olarak diyelim, bir insanın zihinsel melekeleri daha eksik olabilir. Ya da bedensel engeli olabilir. Yani birisi çok kavrar, birisi kavrayamaz. Birisi özel meziyetli olabilir. Yani birisi hızlı koşar, atlet olur, biri müzisyen olur, biri bilimci olur vesaire. Ama bir de hiçbir şey olamayan ve olmak zorunda olmayan düz insanlarımız da vardır. Peki şimdi bir insanın anormal yetenekleri yok diye tırnak içerisinde söylüyorum. Neden biz insana şey diyoruz? Sen beslenemezsin, giyinemezsin, barınamazsın, eğlenemezsin, aşık olamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Neden? Halbuki bir insanın bir ülkenin yurttaşı olmaktan, dünyanın bir yurttaşı olmaktan kaynaklı olarak hakları olması gerekir. Mahallede varsanız mahallenin haklarından, ilçenin haklarından, kentin haklarından, ülkenin haklarından, kıtanın haklarından, yeryüzünün haklarından faydalanmanız gerekir. Temel mesele bu. Şimdi bunu konuşmadığımız zaman işin birinci tarafı zaten yanlış başlamış oluyor. İkinci tarafı, insanı sadece ve sadece yemeye içmeye indirgeyen, onun dışındaki hiçbir talebinin olmayacağını varsayan anlayış ayrı bir sorun. Yani bir insan dünyaya günde 8-10 saat çalışıp akşam gövdesini devirip, neyse işte biraz da yedik içtik, biraz da gövdesel tüm ihtiyaçlarımızı karşıladık, yeter gibi bir yaklaşımla bakamaz ki. İnsanın bir hayatı anlamlı yaşayabilmesi için düşünsel hazlardan da, olanaklardan da faydalanabilmesi gerekir. Felsefeyle, sanatla, edebiyatla, müzikle hem kendi uğraşabilmeli, hem de bunun nitelikli örneklerini, sanat olmuş örneklerini görebilmeli, izleyebilmeli, katılabilmeli. Hakeza güneşten faydalanabilmeli, denize girebilmeli, tatil yapabilmeli, dans edebilmeli, çocuğuyla vakit geçirebilmeli, sevmeli, sevişmeli, yaşamalı, yemeli, içmeli, neyse. Peki bütün bunların bir hak olmadığını kim talep edebilir? Ya da neden birilerine şükretmek düşerken diğerine bu düşmemiştir? Ya da mesela miras gibi bir tuhaflıkla karşı karşıyayız. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Doğdunuz, anadan üryansınız, daha birinci dakika üzerinizde 500 tane ev, 15 tane fabrika, 20 tane bilmem ne var. Baba sen ne oldun da mesela, niye sen böyle doğdun? Ben 50 yıldır hamallık yapıyorum. Bu da sorulmuyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz koşullardaki hemen her şeyi sorgulamadığımız takdirde biz var olan içerisinde sıfırlanmayı hayal etmiş olabiliriz. Demin kardeşimizin söylediğine katılıyorum. Bu borç yükü altında, yani küçük insanın, sıradan insanın borç yükü, o kimisi için 10 bin liradır, kimisi için 100 bin liradır. Ama milyonlarca dolar olunca zaten borç olmuyor, onu ödemeniz de gerekmiyor. Şimdi bu insan okulu bitirmiş, üzerinde bu kadar borç var, zaten iş yok. İş olsa o borcu ömrü bile ödeme imkanı yok. Ben ne zaman şans yakalayacağım diyor. Haklı, iyi bir soru. Ama sistem böyle olduğu müddetçe bugün seni sıfırlasak bile arkandan gelen sıfırlanmamış oluyor. Ya da sen sıfırlansan bile ihtiyaçların fazla olduğu için yeniden bir bataklığın içinde kalıyorsun. Bütün bunlara dair soru sorman gerekiyor mu? Evet. O zaman soru sormaya başlayabilmek için bir kere senin düşünsel olarak bir meziyetin olabilmesi için eğitim, yani etik meseleler üzerine düşünmen lazım. Hayata, doğaya falan. Bütün bunlar oluyor mu? Olmuyor. Meseleye biraz buralardan bakmamız gerekiyor. Bu şu demek değil. Eğitim şart. O zaman da şunu sormamız lazım. Eğitim şart da hangi eğitim? Eğitimi verecek olan kim? Su olsam, ateş olsam. Evet, telefonumuzda bir dostumuz var. Barış.
Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Ben nasıl düzelir konusunda birkaç fikrim var, onu söylemek istiyorum. Biz yeme içme ağırlıklıyız. Yani insanoğlu yeme içmeli ya. En temel ihtiyacımız bu ya. Bizim ülkemizde buna gayet uygun. Yani çok arazilerimiz var. Tarihsel olarak geçmişten de göçebe bir hayattan geldiğimiz için tarım ve hayvancılık çok iyi yapabiliriz. Zaten bu konuda bir dönem işte köy enstitüleri açılmıştı. Tarım, hayvancılık, fen, o konularda eğitim vermek amaçlı, ama daha sonra tabii kapatıldı. Dünya da zaten dönüşüm içerisinde. Yani ileride bir su krizleri olacak. Tarım çok önemli olacak. Bence bizim kurtuluşumuz da aslında hazır fırsat varken bence tarım ve hayvancılıkta diye düşünüyorum. Muhakkak sanayileşme de çok önemli. Ama Türkiye'deki gibi sanayileşme ya da Türkiye'deki gibi sanayici anlayışıyla değil. Türkiye'de sanayici olduğunuz zaman atıyorum yani tatile de gitseniz vergiden düşüyorsunuz, gezseniz vergiden düşüyorsunuz, her şeyi vergiden düşürebiliyorsunuz. Yani yediğiniz içtiğiniz her şey, ticaretin dışında yaptığınız özel hayatınızdaki her şey vergiden düşürülebiliyor. Kaldı ki vergi çıksa bile zaten 1-2 senede bir vergi affı çıkıyor. Geçmişte gördük işte çok meşhur medya patronumuzun bile bir dünya borcu silindi. Yine geçmiş dönemlerde çeşitli müteahhitlerin dönem dönem vergi borçları siliniyor. Yani çıkan vergileri de doğrudan toplayamıyoruz. Bence sanayici ya da işte ticaretle uğraşanlardan vergi toplama sistemimiz bizde çok eksik. Çok fazla toprağımız ve şeyimiz müsait şehirlerde, metropollerde çok fazla insanımız var. Anadolu'dan kalkmış şehirlere gelmiş. Burada yaşam mücadelesi veren, oysa bu insanları köye geri ya da işte kırsala ya da işte toprağa geri döndürme gibi çalışmalar yapılsa buradaki insanlar bunu çektikleri sıkıntıdan çok daha fazla bence mutlu olabilirler. Hem üretime katkı sağlarlar, hem refah anlamında daha iyi yaşarlar. Bence her şey toprakta diyorum. Anca bu şekilde düzeliriz.
Çok teşekkür ediyorum.
Taş olsam yine de oynar mısın benimle? Susulsam.
0212 809 30 43, 0500 571 55 56 da WhatsApp numaramız. Şimdi şunu konuşmak gerekiyor. Elbette işte bizim tarım topraklarımız, yani tarıma uygun topraklarımız halen ciddi oranda var. Ama bir taraftan Türkiye'nin su sorunu var. Peki Türkiye bütün bunlarla tek başına baş edebilir mi? Elbette ki kendisine düşenler var ama dünyanın genelinde olup bitenlerden de bağımsız değiliz. Tıpkı mahallemizdeki bir sorunun tüm ilçede ve tüm kentte ve tüm ülkedeki sorun olması gibi. Mesele biraz şu. Bizim insanımız genel anlamda da dünyadaki insanların büyük bir kısmı sosyolojik bir tarif yaparsak yığın. Yığınsal bir güruh güdüleriyle davranan bir kitle halinde ele alınmalı. Burada tek tek insanların ne türden değerlendirmeler yaptığı, dünyayı, doğayı nasıl kavradığı falan ikinci bir sorun haline geliyor. Yığınlar güdüleriyle davranarak kolay şiddete ve kolay tırnak içerisinde kendi aleyhine olabilecek yönlere doğru güdülenebiliyorlar. Oraya doğru itilebiliyorlar. İşte burada kitle iletişim araçlarının gün be gün önemi ortaya çıkıyor. Aslında otoriterlik, baskı, faşizm dediğimiz ve hepimizin tek tek nefret ettiğimiz meselelerde şu soruyu sormak gerekiyor. Dünyanın neresinde toplumun desteğini almayan bir diktatör vardır? Dünyanın neresinde toplum desteği olmaksızın bir faşizm kurulabilir? Bütün bunların varlığı o temel soruları ortadan kaldırıyor. Şimdi TÜSİAD Başkanı'nın haklı olarak bu mesele böyle olmaz. Temel olarak biz asgari ücreti, ki asgari ücret sanki makul ücretmiş gibi, yani herkese bu verilirse hayat böyle kolaylıkla devam edermiş gibi sunuluyor. Halbuki asgari ücret adı üstünde en alt limit olmalı, değil mi? Hayır, öyle değil. Asgari ücret bir norm haline geliyor ve herkes bu ücret üzerinden, çünkü daha fazlasını talep etme hakkı olmadığı düşünülüyor. Şimdi patronlar kendi konforunu sürdürebilmek için toplumsal olarak bir tepkinin var olmasını istemezler. Sendikalaşmayı da bundan dolayı istemezler. Toplumun bir tepki göstermesini de istemezler. Şimdi TÜSİAD en büyük sermaye birikiminin olduğu topluluk, kendi arasında AKP dilinde söylersek istişare ettiği zaman şununla karşılaşmış oluyor. Aa, bir dakika diyor ya, biz bu kadar aldığımızın bir kısmını dağıtmazsak eğer, bir kısmını eğer vermezsek bizim aldığımız ne varsa bu tehdit altında olacak. Ve gariptir ki insanımızda, hele bizim yani şükür toplumlarında şöyle bir tuhaflık var. Ben yıllarca o adamın ekmeğini yedim, arkasından konuşamam diyor. Soruyorsun, adamın ekmeğini yerken mesela şöyle oluyor. Sen evde uzanmışsın, affedersiniz, poponuzu yatağa koymuşsunuz. Gökyüzünü seyrederek bütün gün oturuyorsunuz ve adam size sabah öğlen akşam yemek verip altınıza bir araba tahsis edip hesabınıza para yatırıp sağlık hizmetlerinizi mi karşılıyor? Yoo. Sen sabah kalkıyorsun, adamın şirketine gidiyorsun, adam o saatte mışıl mışıl uyuyor en tatlı rüyasında. Sen de ağzına lokma koymadan o kahvaltısını ederken 2 saat sürdürüyor. Neyse, bunu çoğaltabilirim. Nihayetinde sen hasta oluyorsun, ömründen veriyorsun vesaire. Sonunda maaş alıyorsun. Şimdi bana söyler misiniz, o adamın ekmeğini nereden oluyor da sen yemiş oluyorsun? Olsa olsa o adam senin alın terini sömürmüş oluyor. Fakat insanımız gariptir. İşveren denen kimseye, zaten birinin birine işveren olması hali ayrı bir tartışma. İşveren denen kimseye bir şey duyuyor, sadakat, bir minnet duyuyor. Şimdi böyle olan bir yapıda devlet dahil, her senden güçlü olana baba, her senden güçlü olana kutsal falan gibi bir muamele yaparsan, zaten işçi her zaman çalışan, yenilen, sırtı yere gelmiş olan halinde olur. Bir tek burada artık dayanılmaz koşullar olduğu zaman aman der patron. Kazandıklarımızdan bir miktarını dağıtalım. Aksi halde iş fena olacak. Bir telefonumuz daha var. Orhan. Orhan.
İyi akşamlar.
Buyurun.
Ben bu vergisel ile ilgili olduğu için bir görüşümü bildirmek için aramıştım.
Evet, buyurun.
Şimdi benim vergi toplamada herkesin bir şekilde vergilerin toplanmasıyla ilgili görüşler bildiriliyor ama ben sistem üzerinde, sistemin çalışmadığı zaman vergilerin adil olarak toplanmadığını, sistem eğer oturursa ve sistem çalıştırılırsa vergilerin daha adil toplanacağını, bu işsizlik sorunlarının ve diğer o bahsettiğimiz emeğin karşılığının daha adil olarak alınacağını söylemek için.
Çok çok teşekkür ederim. Bugün sen çok gençsin yavrum, hayat. Değerli dostlar, tabii şu meseleyi iyi anlamak gerekiyor. Bu vergi toplamak, vergi vermek kutsaldır. Vergi işte önemlidir falan gibi bir takım beylik laflar oluyor. Tamam da verginin eğer kutsal ve adil olabilmesi üzerinden bir tartışma yapacaksak bir takım başka meseleleri de o zaman konuşmamız lazım. Bir, vergiyi nasıl topluyoruz? İki, vergiyi nasıl harcıyoruz? Şimdi dolaylı vergi denen bir acayiplikle karşı karşıyayız. Yani bu dolaylı vergide örneğin siz alın terinizle bir araç almak için, ihtiyacınız olan bir araç almak için uğraşıyorsunuz. 3 lira topluyorsunuz. Aracın maliyeti de aslında satış fiyatı da 3 lira ama devlet ona şu bu o derken 10 lira yapıyor. Siz zaten 7 lira da devlete tırnak içerisinde vergi verme, yani kazanç karşılığında vergi verme dışarısında bir tür haraç gibi zaten doğrudan ödeme yapıyorsunuz. Siz bir çalışansanız özel şirketlerde zaten sizin adınıza size gelmeden para gönderilmiş oluyor. Hep söylenir. Kardeşim, çalışandan vergiyi cebine girmeden alıyorsun da patrondan vergiyi niçin onun iradesiyle alıyorsun? Haklı bir soru. Bir kere alma biçimi dolaylı vergi falan bir sorun. İkinci mesele, en beylik mesele, vergimizi nasıl harcayacağımız sorunu. Şimdi bu aslında siyasetin konusudur. Çünkü vergimizi nasıl harcayacağımıza dair hükümetler bütçe yapar. Yaptıkları bütçeyle birlikte de bunu el kaldırırsın, el indirirsin vesaire, senin adına onu harcar. Şimdi ben soruyorum. Diyelim ki ben inanç sahibi birisiyim. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygulamaları ve öğretisinin bir zulüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü Diyanete uygun bir inanç sahibi değilim. Peki benim adıma oraya para ödettirdiğiniz zaman bu hakkaniyetli mi oluyor? Bu bir tanesi, bir örnek. Bir diğer örnek, Mesela ben diyorum ki benim ülkemde operanın, balenin, tiyatronun insanı insan kılan neyse bunların olmasını istiyorum. Veyahut okul öncesi çocuklarla ilgili kreşlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınların da çalışabilmesi açısından aynı zamanda bunların hem ücretsiz hem de istihdam sağlayan alanlar olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu çoğaltabiliriz. Aa, bakıyorum bunu yapmıyor. Hiç ihtiyaç yokken mesela bir paralı yol ihalesine çıkıyor ve oraya ödeme yapıyor. Şimdi vergiyi kim, neden, nasıl ve hangi koşulda harcıyor? O zaman da bu hep geçen gün Varank'ın söylediği gibi işte devlet fabrika mı yapar, devlet onu mu yapar, devlet bunu mu? Evet yapar. Hatta yapmalı. Hatta yapmalı. Neden? Gayet basit. Benim ülkemin eğer bir yola ihtiyacı varsa bu ülkenin yurttaşlarının parasıyla bunu yapacağını demektir. Parasıyla hep birlikte bizim ürettiğimiz bir şeyden niye ayrıca para vererek geçiyoruz? Zaten vergi vermişim. Yani şimdi ben her gün Avrasya Köprüsü'nden geçiyorsam, gidiş 50 lira, dönüş 50 lira, 100 lira veriyorsam, bu köprü benim değil ki. Bu köprü o parayı verdiğim kişinin. Halbuki benim finansmanımla, benim borçlanmamla oluyor. Şimdi bakın, bu da ayrı bir mesele. İnsanımızın temel sorunu devletin kendisi dışında bir bilen ve bir örgütlenme hali olduğunu, bir yapı olduğunu zannediyor. Halbuki devlet herkesin içinde olduğu ve basit bir bürokratik organizasyondur. Basit bir bürokratik organizasyondur. Siz bu organizasyonun ne yapması gerektiğini kutsallara dayandırırsanız ki böyledir, o zaman sorgulanamaz hale gelir. Halbuki en çok sorgulanması gereken de devletin ne olduğu ve nasıl davrandığıdır kişiye yönelik. Şimdi devlete ben mesela şunu söyleyemez miyim? Ya kardeşim, ben fikir söyleyeceğim. Ve ben fikir söyleyeceğim ama bir tane gariban insanın beni dövmesinler, sövmesinler, öldürmesinler. Devlet tabii diyecek. İfade özgürlüğü var. Tam tersi oluyor. Biz 10 kişi bir araya geliyoruz. Önce bir devlet dövüyor zaten. Karşıt görüştekilerin dövmesinden önce. Bunların hepsi bir bütündür. Maalesef insanımız şükretmek üzerine, el avuç açarak hayatını sadaka kültürüyle yürütmek üzerine bir neoliberal tavır içerisinde sürdüğü için bunun dışındaki bir olasılığı da düşünemiyor. O yüzden sıfır noktası, yeni bir hayat verilmesi meselesi zaten tartışılamıyor. Ve öze dair bir tartışma sürdürülmediği zaman da ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü boyuttaki tartışmalarla güncel kayıkçı kavgasına dönüyor. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak, o ne dedi, bu ne dedi? Bir dakika ya, bir dakika, öyle değil. Evet Ayhan.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Biraz önce bahsetmiş olduğunuz bu yığınlarla alakalı söylemi duyduğum zaman aklıma bu termodinamiğin en temel yasalarından minimum enerji maksimum düzensizlik ilkesi geldi. Yani toplumlar bir yığın olarak yönetildiğinde ortaya tüm bir kaos çıkıyor. Ve bu kaosun ortadan kalkması için işte bireyler sorumluluk alıp efor sarf etmedikleri müddetçe bu düzensizliğin ve kaosun ortadan kalkması çok da mümkün görünmüyor. Yani esasında sosyolojik bir uyarlaması bu. Bu noktada ben esasında size bir konu hakkındaki fikrinizi almak için aradım. Yani devletin sistemsel olarak yeniden yapılandırılması ya da yapılandırılması, yeniden demeyeyim, noktasında bu Daron Acemoğlu'nun Ulusların Düşüşü kitabı da ortaya konan ilkeleri, hususları eğer okuduysanız kitabı, siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani orada ağırlıklı olarak coğrafyanın çok da kader olmadığı, devletin mimarisinin bireylerin, vatandaşlarının yaşam standartlarını nasıl etkilediği üzerine bir anlatım var. Bu konuda eğer kitabı okumuşsanız fikrinizi almaktan çok memnuniyet duyarım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Kitabı okumadım. Acemoğlu'nu ama araştırdım. Özellikle Kılıçdaroğlu kendisiyle görüşmeye gittiği dönemde ve pek çok makalesine ve yaklaşımına tanık oldum. Şimdi bu meseleyi birkaç boyutta değerlendirmemiz gerekiyor. Coğrafya kaderdir meselesi elbette ki doğru değil. Çünkü mesela Güney Amerika'nın Kesik Damarları kitabını falan o çevreyi, oradaki düşünürleri gördüğümüz zaman, okuduğunuzda, örneğin Güney Amerika'nın nasıl bir süreçten geçtiği ve kaynaklarının nasıl sömürüldüğünü ve sömürü mantığının da bir anlayış, talan mantığının da bir anlayış olduğunu, dolayısıyla bunun coğrafyayla bir ilgisi olmadığını, tırnak içerisinde söyleyeyim, nasıl kurnazlık, akıllılık sanılıyorsa, güç kullanmanın, güç yaratmış olmanın da beceri sayılmasından kaynaklı bir sömürü meselesiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Yani başka türlü söylersek, örneğin doğal kaynakların şu ya da bu oranda fazla olması bir avantaj sağlayabilir herhangi bir devlete. Ancak buradan elde edilen gelirin hakça bölüşülmesi coğrafyayla ilgili değildir. Düşünsel bir meseledir. İnsanın yaptığı işe, yaratısına yabancılaşması temel sorundur. Nitekim Karl Marx'ın dünya felsefesi içerisinde olup biten her şeyin bir tarafa konulup filozoflar dünyayı kavramaya çalıştılar, oysa ki onu değiştirmek gerekir savı biraz da bu meseleden kaynaklanıyor. Durumu anlamaktan öte duruma müdahil olabilme meselesi. Sayın Acemoğlu'nun bir geleneksel neoliberal olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bir kamucu olduğu bağlamında da benim kuşkularım var. Belki kamunun belli oranda oyun kurucu olması itibariyle rolünü kabul ediyor ama krizlerden dolayı nihayetinde yine de piyasayı belli oranda, daha doğrusu piyasayı koruyup belli oranda ona dair değerlendirmeler yapıyor. Ulus meselesi, ulusların düşüşü meselesi, unutmayın ki kapitalizmle birlikte ortaya çıkan ulusçuluk fikriyle birlikte dünyadaki kartların dağılıp ardından yeni bir devrimle, işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin oluşması ve iki kutuplu dünyayla birlikte yeni bir kart dağılması ve derken nihayetinde yıkılmayla birlikte kartların yeniden dağılması demek. Bu son dağılan kartlar tam bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler anlayışını ortaya koyuyor. Neden? Çünkü bütün ölçüler, bütün değerler ortadan kalkıp haklı olmanın güçle ilintili olduğunu ortaya koyuyor. Estetik, etik dahil. Yani güçlü olmanın haklılığı anlamına geliyor. Oysa ki biliyoruz ki kalabalık olmak nasıl haklılık değilse buradan doğan güç de haklılık değildir. Demek ki önce bu baskı yapısını ortadan kaldıracak bir önlem almak gerekir. O da düşünsel, ideolojik bir tutumdur. Ulus fikri de dahil olmak üzere hemen her şeyin kapitalizmin hizmet etmesi için kurgulanmış bir yapı üzerinde devlet nedir sorusunu, devletin nasıl olması gerektiği sorusunu düşünmemiz gerekir. Geçtim ben sınırların kalktığı sınırsız ve özgür, sınıfsız bir dünya olmayı. Sınırlar varsa bile, ki bir süre daha olacağı açık görülüyor. Peki biz bunun içerisinde nasıl yaşayacağız? Dünya bunun içerisinde nasıl yaşayacak sorunu ve sorusu bende tam da önemli. Türkiye açısından da dünya açısından da son derece önemli. Evet Nevzat.
İyi akşamlar Enver.
İyi akşamlar.
Ben bu konuda fikrimi söylemek istiyorum.
Buyurun.
Şimdi önemli olan insanların, yönetenler açısı. İnsanlar nere ülkenin dahi sahibi olarak bu görüşte olduğu için ne verse şükredeyim. Bu çok önemli. Devlet de nasıl görüyor halkı veya hükümet nasıl görüyor halkı? Para toplama deposu. Bu işe...
Nevzat Bey'in bir de aramasını rica edeceğim. Çünkü biz duyamadık. 0212-8930-43'ten konuşmaya devam ediyoruz. 0505-171-5556 bu da WhatsApp numaramız. Kızımsın, biliyor bunu bütün mahalle. Kendini bana sakladın oysa değmezmiş seni doğuranlara. Yıllarca düğünün hayalini hep kurdun. Aslında boşuna yıllar yılı zor durdun. Pencereni aç, perdeyi arama. Geleceğim rüyalarına. Sevişeceğim sabahlara kadar. Sırf inat senin cidi babana. Pencereni aç, perdeyi arama. Geleceğim rüyalarına. Hayat işte böyle. Bir taraftan da Halil'in dans ettiğini gördük az önce. Neticede evet, güleceğiz, dans edeceğiz, şarkı söyleyeceğiz, tartışacağız, kitap okuyacağız. Bunların hepsini bir arada yapmaya çalışacağız. Şunu anlasak belki de mesele çok daha kolay olacak. İnsanlık eğer adil bölüşmeye başlarsa ve kaynaklara uygun bir yaşam biçimini yeğlerse zaten dans etmeye de daha çok zaman kalacak. Evet Mesut.
İyi akşamlar, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Tarihsel bir örnek vermek istiyorum bu vergiyle alakalı. Eskiden Roma'da çamaşırhanelerin ilk atası olan o iş yerlerinde soyluların beyaz kıyafetlerini temizlemek için idrardan faydalanılıyordu. Vatandaşlar da idrarlarını getirip deliklerden döküyor. Büyük teknelerde soyluların kıyafetleri bunlarda yıkanıyordu. Ve bunlar da krala büyük vergiler veriyorlar. Sonra tabi asitik ve pis ortamda çalıştıkları için krala çıkıyorlar, diyorlar ki ya kralım biz çok pis kötü bir ortamda çalışıyoruz ama çok yüksek vergi veriyoruz, bize biraz insaf. Diyor ki hayır, çok para kazanıyorsanız çok vergi vereceksiniz, para kopmaz. Sorun herhalde buradan, çok kazanımdan çok vergi alınmıyor. Bu kadar.
Benim sizden farklı düşündüğüm bir taraf var. Çok kazanma nedir? Bence sorun o. Neden çok kazanma diye bir durum var. Yani çok kazanmanın ölçüsü şuysa, biz iki fırıncıysak, siz karşıdaki fırınsınız, ben bu taraftaki fırınım. Biz daha çok çalıştık, günde 50 ekmek ürettik, siz 30 ekmek ürettiniz ve biz 20 ekmeklik daha fazla kazandıysak burada bir itirazım yok. Çünkü neticede 20 ekmeklik farkı yarın siz de kapatabilirsiniz. Sonuçta çalışmayla ilgilidir bu, değil mi? Çalışan sizsiniz, ekmeği üreten sizsiniz, satıyorsunuz ve kazanıyorsunuz eğer buysa. Fakat çok kazanmak dediğimiz öyle değil ki. Mesela şöyle kazanmak var. Bir paranız var, devlet tahviline yatırıyorsunuz. Yani devletin, devlet sizden borç alıyor. Neden aldığı belli değil, aslında belli de değil. Sonra borsaya da yatırım yapıyorsunuz bir taraftan. Sonra varsa paranız, isterseniz faize de verebiliyorsunuz. Bir yandan da bütün bunlardan organize olarak diyelim ki 20 tane taksi aldınız. Taksilerin plakaları durup dururken para kazanıyor. Plaka. Yani taşıma aracının plakası para kazanıyor. Ve siz bir, diyelim ki 1 lira aldınız plaka, 1000 lira oluyor. Ve neden olduğu da bunun da belli değil. Oturduğunuz yerde kağıttan sürekli para kazanıyorsunuz. Şimdi burada Allah aşkına çok kazanmak ne demek? Mesela bu soruyu sormak yasak. Neden çok kazanma meselesi üzerine konuşmuyoruz? Ben şunu anlarım. Adam yazardır. Benden çok daha iyi bir yazardır. İnsanları da ikna etmiştir. Yılda 3 kitap çıkarıyordur. Olmaz ya, hadi oldu diyelim. Satıyordur. Derim ki adam çalışmış. Ya da biz burada radyo programı yapıyoruz ve diyelim ki gerçekten bir ölçüm yapılıyor. Böyle taraflı falan değil. Ve bu ölçümlerin sonucunda bir diğer radyocu arkadaşımız emek vermiş sabahtan akşama kadar. O 10 kişiyi dinleyici olarak edinmiş. Biz de 3 kişiyi edinmişiz. Ama çalışıyor, ben de çalışıyorum. O benden daha çok kazanıyor. Zaten o aradaki kazanma farkı sistemi etkileyecek türde değildir. Asıl mesele şu. Çok kazanan diye kabul ettiklerimize niye onun çok kazandığını soramıyor olmak bence çok ciddi bir sorun. Çok önemli bir sorun. Çok önemli bir sorun. Neden o çok kazanıyor? Ne yapıyor da çok kazanıyor mesela? Çok kazanmaktan da kastım şu, birinin 500 tane evi var mesela. Ya nasıl oldu da onun 500 tane evi var? Deniyor ki arazisi geçmişten işte 30 sene önce almışız, 50 sene önce almışız. Arazi değer kazandı, imara açıldı. Ya senin deden bir araziye para verdi diye senin bir anda 1000 tane evin olacak, hiçbir şey yapmadan çok kazanacaksın. Ben kiralık ev bile bulamayacağım. Öğretmenim, okula giderken okula yakın ev tutamayacağım. Şimdi bütün bunları konuşamadığımız zaman çok kazanandan çok, az kazanandan az. Sorsanız da birader, az kazanan niye az kazanıyor da öteki çok kazanıyor? Asıl soru ve sorun bu. Neden neden biliyor musunuz felsefeyle insanların ilgilenmelerini istemezler? Çünkü felsefenin iki olanak sağladığını bilirler. Bir tanesi felsefe bilime giden yolu açar, bilimle ilişkilenir. İkincisi felsefe varoluşsal, dolayısıyla etik sorular sorar. Bu iki soruyu sordurttuğunuz zaman işte başınız belaya girer. O yüzden filozofların neden felsefe yolu düşüp yalnızlaştıkları meselesinde iyi tartışmak gerekir.
Esiyormuş esin adam sende, keyfimiz yerinde, başımızda kavak yelleri. Esiyormuş esin adam sende, keyfimiz yerinde. Ren ren ren ren ren ren.
Evet Özgür.
Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Bir belgeselde izlemiştim Enver Bey. Mısır piramitlerinin yapılmasıyla ilgili bir belgeseldi bu. Belgeselde bir papulus bulunuyor. Papulus da işte bir işçinin, köle diyelim işte, kölenin günlük istihkakından bahsediyordu. İşte 3 litreye yakın ferment edilmiş arpa suyu diyeyim. 1 kilogramda ekmek ve ailesine tahıl yardımı yapılıyor bu kişinin. Hı. Ondan sonra ben bunu hesapladım. Sadece tahıl yardımı hariç 220 lira gibi bir para yapıyor. Yani ferment edilmiş arpa suyuyla ekmeğin değeri. 30 gün çalıştığını varsayalım. 6600 lira gibi bir para yapıyor. Bizim ülkemizde bugün asgari ücret 5000 lira civarında. Yani Mısır'daki bir köleden daha düşük ücret alınıyor bizim ülkemizde.
Çok teşekkür ederim. Şöyle bir hayat düşünebiliyor musunuz? Mesela aşık olmaya zamanı olmayan gençler, ya da aşık olma duygusunu tanımayan gençler. Bunun birçok sebebi var ama bir tanesi de derinleşmiş kaygı. Öyle bir kaygı var ki, gelecek kaygısı bir taraftan zaten var. Yaşadığınız toplumda güvenlik kaygısı var. Başarı kaygısı var. Hor görülme kaygısı var. Dini baskılardan, milliyetçi baskılardan dolayı kaygı var. Ruhunuzun getirdiği kimi işte cinsel yönelim dahil özel kişiye dair olanların ayıp sayılmasından dolayı bir kaygı var. Ve bütün bu kaygı toplumu üzerinde kişinin aynı zamanda dili olmadığı için, kavramları, sözcükleri vesaire bunlar olmadığı için bunları ifade edebilecek aslında bir şey de yok. Ortamı da yok, bir düşünsel dizgeyi kurabilecek sözcükleri de yok. Yani böyle bir toplumda yaşayıp ondan sonra bunun bir devlet ve başarılı bir organizasyon ve kutsal olduğunu söylüyorsunuz. Bu nasıl bir kutsallık? Belki ilk önce bunun üzerinden konuşmamız lazım. 0212-809-30-43'teyiz. 0212-809-30-43'teyiz. İnanın şu anda kapalı.
Bilemezsin aklından geçenleri, bilemezsin kalbinden geçenleri. Anlamazsın, anlatsam da nasılsa bu gece. Bulamazsın kaybolan ümitleri, bulamazsın derdinin çaresini. İstesen de, istesen de nasılsa bu gece. Sen yine ismini çal söyle bildiğin gibi bu gece. Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce. Eğlensin
Evet sevgili dostlar, bazı meseleleri gerçekliğiyle konuşabilmek için o dizgeyi bilmemiz gerekiyor. Hep söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim. Tarihi kendi doğumuyla ya da kendi düşünce dünyasıyla başlatmak bize özgü olsa gerek ya da belki de Doğu toplumlarına özgü olsa gerek büyük bir yanılgıdır. Yani tarihin bizde başlamadığı açık. Ancak tarihin bizde başlaması kör cehaletle bizden öncesine dair hiçbir fikrimiz olmamasıyla ilgilidir. Yani arabaya bindiğin zaman günün birinde birisinin kafayı patlatıp tekerleği bulduğunu düşünmüyorsan zaten sana ben ne yapayım? Kaldı ki tekrar ediyorum. Eğlenme bilgisi diye bir şey de olması lazım. Çok eğlendik diyen insanlara bir sorun bakalım. Ne yapıyorlar da eğleniyorlar? Gerçekten eğlenmeyi biliyor muyuz? Çok ciddi bir soru da bu bence.
Sen yine iyisini çal, bildiğin gibi bu gece. Herkesin neşesi yerindeyken çal gönlünce.
Önceki Ankara'ya gidişimde çok özlediğim bir arkadaşım, belki 5 senedir de görüşmüyorduk. Ya dedi akşam gel beraber bir yere gidelim. İşte birkaç arkadaş gideceklermiş. O bir yer dediği yere gittik. Bistro diyorlar. Biz eskiden böyle bar falan gibi yerlerdi bunlar. Benim geçtiğimde diskotekler ayrıydı, barlar ayrıydı falan. Neyse bu bistro dedikleri yerde ayakta duruluyor. Ve insanlar içeceklerini alıyorlar. Fakat bu yerlerde bir de tonmeister'lık yani müessesesi var. Benim zamanımda tonmeister dediğiniz zaman şarkıları arka arkaya koyar falan, bir takım numaralar yapar falan. Ama nihayetinde tonmeister ya da DJ, aslında bunun tam karşılığı tonmeister değil, DJ pardon. Değil mi? Disc jockey. Ondan sonra tonmeister müzik sesini gruplar için ayarlayan kişiye denir. Aslında onun Türkçeleri de var. Neyse. DJ'ler olur falan. Bu DJ'ler de şarkıları dizen kişi falan diye anlamlı bir bütün olsun diye. Şimdi DJ'ler bu akşam şurada çalıyoruz diyor. Bu akşam şurada çalıyoruz dediğiniz zaman bunu daha çok bir orkestranın varlığı falan üzerinden düşünürdük. Halbuki şimdi DJ'lik bir konser veren haline dönmüş durumda. DJ'ler bazen şarkı da söylüyor. Fazla ki beste yapmış, yeni şarkım çıktı diyor. Peki ne yaptın, nota biliyor musun? Hayır. Akorlar hakkında bir fikrin var mı falan? Hayır. Dönüyoruz dans tarafına. Mesela bir kız kalkıyor. Mesela 10 saniye ellerini falan sallıyor, bir şeyler yapıyor. Sonra dönüyor yine sohbet ediyor. Şimdi bunun adına da dans deniyor. Halbuki bir rock'n'roll yaptığınız zaman... dansın, bir tango yaptığın zaman dansın bir bütünlüğü, bir duygusu, bir hazzı vardı. Bir kere bunlar da değişti. Bunları da söyleyeyim bir yandan. Ama ya benim yaşlılığımdan olsa gerek, bana vallahi mekandaki uğultuyla müziğin gürültüsü iç içe girince dayak yemiş gibi döndüm. Herkes daha gece yeni başlıyor dediği saatte ben yorulmuş ve uykuya gitmiştim. Bu benim demo deliğimden de olabilir ama şunu anladım ki insanın en önemli sorunu kalan ömrünün, hele biz 50'yi geçenler açısından, kalan ömrünün nasıl devam etmesine dair vereceğiniz kararları doğru alabileceğiniz bir zihinsel özgürlük oluşturabilmeniz hiç ama hiç kolay değil. Evet Ümit.
İyi akşamlar Ömer Bey.
İyi akşamlar, buyurun.
Ya neredeydiniz siz bunca yıl ya? Neredeydiniz? Böyle bir program yapıyorsunuz. Nasıl oluyor? Nasıl gidiyor? Nereden nereye geçiyoruz? Psikoloji öğreniyoruz. Dönüyoruz. Hayat görüşü öğreniyoruz. Dönüyoruz. Felsefe öğreniyoruz. Ya neredeydiniz Allah aşkına bu şeyiz ya?
Vallahi.
Gerçekten neredeydiniz ya?
Vallahi.
Ya, arabadan inemiyorum ya. Evin önüne geliyorum, arabadan inemiyorum. Nasıl bir şey bu ya?
Yapmayın ya. Çok teşekkür ederim. Şimdi havaya girdim. Tamam, şimdi havaya gelin.
Devam edin. Sonuna kadar arkanızdayız.
Çok teşekkür ederim. Yalnız bu arkasında... Rica
ederiz, iyi akşamlar.
Bu arkanızdayız, biz meselesine dikkat edelim.
Bugün
Türkiye'de arkanızdayız dediğiniz anda kovuluyorsunuz. Dikkat! kardeşim gelmesin. 0212-809-30-43'te devam ediyoruz. Gerçekten değerli dostumuzun söylediği hoşuma gitti. Hafta sonu Mephisto Kitap Evi'ndeydim, onu size anlatamadım. Mephisto Kitap Evi'nde Necdet geleceğim dedi, gelmedi. Necdet'in bir eksisini verdik, o eksiği verdik. Halil gelmeyeceğim dedi ve gelmedi, o yüzden ona saygı duyuyoruz. Halil'in en temel özelliğini zaten gelmeyeceğim diyor ve gelmiyor, zaten oyuna dahil değil. Dolayısıyla ondan bir beklentiniz olmuyor. Bu fevkalade büyük bir özgürlük. Bu hafta Caddebostan Kültür Merkezi'nde yeni bir kitapçımız var. Kadıköy Kitap Evi, Kadıköy Kitapçısı. İnanılmaz beni heyecanlandıran bir proje. Kadıköy yakasında olan bütün dostlarımızı cumartesi saat 13'te Kadıköy Kitapçısı'nda buluşmaya davet ediyorum. Söyleşimiz ve imzamız olacak. Kadıköy'deki herhalde bu seneki ve çok uzun bir süre son etkinliğimiz olacak. Çok arka arkaya oldu. Ama Kadıköy Kitapçısı şahane bir kitapçı. Ben Kadıköy'de Moda'da oturan ve aslında tüm Kadıköy yakasındaki dostlarımızı davet ediyorum. Lütfen gelin. Çok güzel bir kitapçı bu, bir. Aynı zamanda pazar günü de İstanbul Kitap Fuarı başlıyor. Saat 15'te söyleşim var. Çok sıkı bir söyleşi olacak ve bellayı çalarak gireceğiz içeri. Saat 15'teki söyleşimde sizlerle birlikte olmayı çok istiyorum. Ardından da imza olacak. Ben sabahtan itibaren saat 13-14'ten itibaren orada olacağım. 15'te söyleşimiz olacak, devam edecek. Bu sosyal medya çağında aydın olmak sorunsalını derinleştirerek aslında sosyal medya çağında aydın ve devrim ilişkisini biraz konuşmamız gerekiyor. Bunun entelektüel boyutu da var elbette. Dolayısıyla Kadıköy yakasında olanları CKM'ye, Kadıköy Kitapçısı'na bekliyorum. Diğer yakada olanları, yani Avrupa yakasında olanları da kitap fuarında, 3-4 yıldır yapamadığımız kitap fuarında pazar günü bekliyorum. Necdet yine söz verdi, geleceğim dedi ve Halil yine gelmeyeceğim dedi. Halil'in gelmesi sürpriz olup bize heyecana taşıyacak mesela. Halil bize bir de böyle bir olanak sunuyor. Necdet gelmezse yine bize esmer günler. Gidelim buradan. 0212 809 30 43. Gelecek sene için bir kitap hazırlığı içerisindeyim yine. Yılda bir kitap yayınlar haldeyim. Hatta iki kitapta yayınlar oldum. Geçen ay Tepeden Tırnağa İsyan Nazım Hikmet kitabım bir baskı daha yaptı. Türkiye'ye Nazım anlatan bir kitaba sahip olmak bir kere beni acayip mutlu ediyor. Pek çok genç insan Nazım'ı benden okuyor şu anda. Bundan memnunum. Bir kere bunu söyleyeyim. Son romanım yine yeni baskı yapıyor. Ondan da memnunum. Bunu niye söylüyorum? Elbette ki yazarlık mesleği insanın kendi içsel dünyasına dair, düşünsel dünyasına dair bir etkinlik, hiç kuşkusuz, ama sanıldığı gibi ilhamla falan ilintili bir meslek değil yazarlık. Yazarlık mesleği basbayağı bir yanıyla da işçilik meselesi. Fakat birileri tarafından karşılık görmek ve o gördüğünüz karşılıkla birlikte o etkileşimin ne olduğunu anlamak ayrı bir mutluluk. Şimdi sağ olsun Necdet arkada, benim en çok satan romanım. Bu roman O Kız Okusun Diye Yazıldı romanımın şarkısını çalıyor. Sözlerini ben yazdım. Az sonra belki daha önce anlatmışımdır ama artık ihtiyarlığıma verin. Size bir anımı anlatacağım bu kitapla ilgili. Kitabın adı Bu Roman O Kız Okusun Diye Yazıldı. Anı Cemal Süreyya ile ilgili, biraz sonra söyleyeceğim. Umut.
Alo.
Buyurun Umut.
İyi akşamlar Reyhan Bey.
İyi akşamlar, teşekkür ederim.
Çok ani oldu. Bursa'dan evime geliyorum. Uzayda oturuyorum. Sizlerin Uzayda geldiğiniz gerçi görme fırsatım olamadı ama kısmet radyo programına bağlanmaktanmış.
Ocak'ta ve Ocak'ta Bursa'dayım.
Öyle mi?
Evet.
Mutlaka sizleri ziyaret etmek isterim.
Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Ben sadece az önceki beyefendiye kesinlikle katılıyorum. Geçen aynı şeyleri düşündük, bu Tele 1 programlı Türkiye'de. Hani diyorduk ki basında Tele 1 falan. Ama sonra anladık ki yani siyasi de öyle. Hani particilik falan o bu. Yani ben de sol görüşlü, emekçi bir memur. Babam hani 3 kız üniversitede okumuşuz. Şu an mesela 40 yaşındayım. İşsizim tekrar, bankacıydım. Yani iş bulamıyorum. İkincisine çok fazla, ikincisine çok eksiğim gibi. İnanamıyorum ben de hani. Sadece bunu yüzücüyüm, yüzüyorum. Boğaz'da yüzüyorum. Hani tabii yakında hiç param kalmadı. Hani bütün paralarım arkasını yapmış ama sadece hayatta tutunabilmek için. Tek şeyim yani şu dönemde bir de yaşım vermiş olduğu da herhalde farkında bazı şeyleri aza indirmek. Bazı şeyleri boş olması. Hani bunu sadece spor yaparak ve okuyarak. Hani bir tek televizyonu çok severdim ama artık yani hani sizi ya gerçekten hani böyle kişiler çok sayılı Türkiye'de. Hani bu siyaset olsun, gazeteci olsun, hangi meslek olursa olsun hani idealistlik kalmadı. Yani ben Yılmaz Bey'i çok severim. Yılmaz Özdil'i seviyorum. Yılmaz Özdil'in hani yaşı büyük. Burada bu anlamda gazeteci. Hani tabii sizler kadar olamayız. Ben her radyo programınızı araçtayken dinliyorum. Şu anda sadece yüzüm elime gidiyorum. Ve sizi dinleyince tutunuyorum bazı şeylere. Bilmiyorum, çok farklı geliyorsunuz. Ya gerçekten az önceki beyefendiyi duyunca sizi direkt aramak istedim. Hiçbir yorumum yok. Siyasetle oyla buyla. Sadece televizyonu bile artık seyretmek istemiyorum. Neyin ne olduğunu artık çok iyi biliyorum bu sitede. Çünkü bu her yerde aynı. İnsan ilişkilerinde özel iş hayatı, o bu. Hiçbir şey değişmiyor. Demek ki medya da öyle. Bizim çalıştığımız banka da öyle. O da böyle. Her yerde öyle. Demek ki sadece menfaatler doğrultusunda insanlar da idealist falan bir şey kalmıyor.
Ayrılmayın hattan lütfen. Size bankayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben yani bankacı olmanızla ilgili bunu söylemek istiyorum. Ben bankacı bir annenin oğluyum. Annem Türkiye Emlak Kredi Bankası'nda çalışıyordu. Ve bir devlet bankası, üstelik de konut yapmayı esas edinmiş bir devlet bankasında çalışan bir annenin çocuğuyum. O bankonun arkasında neler olduğunu ben de kardeşim de gayet iyi biliyoruz. Bilimsel olarak Necdet çok şey değişti. Bilgisayarlar, işte telefon bankacılığı vesaire. Fakat Umut Hanım da çok iyi bilecek ki değişmeyen bir şey var. O da ne biliyor musun? Evet. Parası olanın küstahlığı. Parası olanın orada bankada çalışan insana sen diye hitap etmesi. 24 saat onu arayabileceğini, bu hakkı kendinde olduğunu düşünmesi. Her an bir hizmetli bir köle gibi ona muhtaç ve onun o parasının getirdiği güçten kaynaklı kibirine katlanması zarureti varmış gibi bir davranması hiç değişmedi. Demek ki ilerleme dediğimiz şey aslında aygıtların dönüşmesi, işlevlerinin artmasıyla ilgili bir sorun değil. Siz daha da giderek bayağılaşan lümpen bir zengin kitlesiyle karşı karşıyasınız. Ve ben bankada çalışan arkadaşlarımıza hep işim düştüğünde sohbet eder, sıramı bekler. Onların neler yaşıyor. Ya öğlen yemeğine gider, cep telefonundan arar bankanın müdürünü. Müdür belli bir şeyi tamamlamak zorunda olduğu için yanındakileri fırçalar, o altındakileri falan, böyle bir şey. Ve hakikaten Umut Hanım hem iş bulamama sorunu ayrı, hem de artık hiçbir ölçünün kalmadığı, sadece paranın iş gördüğü bir yapıda olmamız da apayrı. Bunu da sizin adınıza ben söylemiş olayım. Evet, bu roman Okuz Okusun diye yazıldı. Romanımla ilgili olarak şöyle bir değerlendirme oluyordu. İnsanlar kitabın adından dolayı alıyorlardı. Ama bir yandan da böyle bu popülist iş falan diyorlardı. Halbuki roman Cemal Süreya'nın şiirlerini çok seven bir müzisyen oğlanla bir kız arasındaki bir tırnak içerisinde koşulların uygun olmadığı bir aşk hikayesiydi. Neyse, 50 binin üzerinde sattı ve benim de beklemediğim bir başarı elde etti o zaman. Pek de mutlu olmuştum. Bir gün imza gününde kuyruk var. En son belki de bunu anlattım, yine yaşlanmış olabilirim ama anlatmaktan hoşlanıyorum. bir hanımefendi ve yanında kızları. Hanımefendinin böyle gözleri parlıyor. Ah Enver Bey dedi, sizi çok seviyoruz. Ben dedi Cemal Süreyya'nın yeğeniyim. Dayımı kendi kızlarıma anlatamıyordum. Bu romanı isminden dolayı merak ettiler, aldılar. Dayımın şiirlerini burada gördüler. Ve bunun üzerinden de işte şimdi buradayız falan işte. Çocuklarla da sarıldık, öpüştük. Benim açımdan oradaki duygu şu. Yani bir edebiyat yapıtı, daha doğrusu bir kitap ve özellikle de tabii ki kitabın kitap olma değeri varsa, nitelikliyse, her kitap iyi bir sorudur. Edebiyat yapıtı da dahil olmak üzere ve bir size anahtar sunar ve yeni kitapların kapılarını aralamak için mücadele edersiniz orada. Bazen kitabın içindeki olup bitenler bunu size söyleyeceği gibi, bazen kitapla kurduğunuz ilişki önemlidir. Bakın size bu konuyla ilgili çok üzerinde düşündüğüm bir meseleyi anlatmak istiyorum. Madem kitap fuarı bu hafta sonu ve madem orada buluşacağız. Necdet, bu kitap meselesiyle ilgili bizim ilk gençliğimizde kuponla da olan bir ansiklopedi biriktirme hikayesi vardı ve şöyle bir espri çıkmıştı. Salonlardaki işte mobilyalara, onlara vitrin denir nedense. O vitrinde şeylerin üzerine herkes evinde işte bilgisayarları ansiklopedileri yığardı. Evlerde böyle garip garip kitaplıklar. Zenginler için de denirdi ki işte mobilyaya uygun kitaplar konuyor falan, alay konusu olurdu. İşin bu tarafı böyle ama ben size başka bir şey söyleyeceğim kitapla yaşamak üstüne. Bu konuda çok sevdiğim bir yazar, Türkiye'de de çok söyleşi veriyor, geliyor da, Alberto Manguel'in Geceleyin Kütüphane diye bir kitabı var. Çok sevdiğim bir kitap. Bir de Jean-Pierre Carrier ile Umberto Eco'nun Kitaplardan Kurtulacağınızı Sanmayın diye bir Can Yayınları'ndan çıkan kitabı var. Bunun gibi tabii çok kitap var ama hemen ilk ağızda söyleyeceklerim bunlar. Kitap ve insan meselesine dair düşünüyorlar. Ben de Okumak Güzel Şey ve Kardeşim adlı kitabımda da buralara çok gönderme yapmıştım. O da şu: kitapla yaşamak diye bir durum var. Kitapla yaşamak dediğimiz durum aynı zamanda kitabın nesne olarak çevre düzeni içerisindeki haliyle ilintili bir durumdur bu. Yani hani birisine soruyorsunuz, mesela ben diyorum ki Necdet'e kaç kitabım var? O diyor 100.000 kitabım var. Ya nerede bu 100.000 kitap? İşte cep telefonunun içinde diyor. Şu kütüphaneye de giriyorum, buraya da giriyorum sanal olarak. Doğrudur. Eğer kitabı sadece yazılanlarla ilintili olarak düşünürsünüz, bunu söyleyebilirsiniz. Oysa ki kitapla yaşamak dediğimiz şey, kitabın nesne olarak varlığının da bir taraftan hayatımıza biçim vermesiyle ilgilidir. Kitabı koyduğumuz yer, onu okuduğumuz koşullar, evimiz dağınık, dar mı duman olur, orada bile kitabı koruruz. Bazısı çok düzenlidir, bazısı evin farklı bölgelerinde, yatak odasında ayrı kitaplarını bulundurur, işte salonda ayrı kitap olur, ne bileyim raflarda ayrı olur. Yani kitapla yaşayan insanlar evin egemenliğini ya da evin düzenini kitap üzerinden kurarlar. Çünkü kitap onun için yaşam biçiminin doğal bir parçasıdır. Hatta benim gibi iyice ileri gidip abartanlar vardır. Mesela ben bir günlüğüne Ankara'ya giderken işte pantolon, gömlek bilmem ne alıyorsunuz. Hani ertesi gün de giyeceğiz diye iç çamaşırı koyuyorsunuz, diş macunu falan. Ama ben bunlardan önce orada sanki Ankara'da çok çaresiz kalırsam kitap evi yokmuş gibi yanıma kitap almaya tabii doğal olarak niyetleniyorum. Fakat önümde okuduğum ilgi alanıma yönelik birden fazla kitap olduğu için acaba hangisini alayım derken hepsini de alıp koyuyorum. Biliyorum ki o gece hepsini okumam mümkün değil ama öyle değil işte. O duygunun, o altını çizmenin, oraya işaret etmenin bir anlamı var. Dolayısıyla kitaplarla yaşamak diye bir şey var. Yani kitabın içinde olmak. Yani tıpkı müzisyen evine aynı zamanda pek çok çalgının da eşlik etmesi gibi, okur kimsenin, ki yazar kadar önemlidir iyi okur, okur kimsenin de yaşadığı mekana bir kimlik verir. Ve herkes okur değildir. Yani her kitap okuyan okur değildir. Okurluk hayatın kendi içerisinde bir süreklilik, bir alan ve bir tavır getirme halidir. okur şöyle bir şey değildir. Ya bana bir kitap tavsiye etse ne okuyayım? Bir kere sorunun kendisi saçma. Ben ne bileyim sen hangi düzeydesin, hangi algı meselesindesin? Çünkü bu beğeni dediğimiz şey saçma zaten. Kitap okumak beğeniyle ilgili bir şey değildir. Çünkü bilmediğimiz şeyden haz duyamayız. Yani siz Shakespeare'e hazırlıklı değilseniz nasıl Shakespeare'den haz duyacaksınız? Bu Shakespeare'in kötü olmasından kaynaklanmaz, sizin taş kafa olmanızdan kaynaklanır. Siz Leyla Erbil'e gelememişseniz söz gelimi, Leyla Erbil'e gelemeyen birisine kardeşim git Leyla Erbil'i oku diyemezsiniz. Siz dersiniz de anlamaz. Dolayısıyla bu kitap önerme meselesi ayrı bir mesele. Ama bir okur derinleşmek konusunda ihtiyaçlarını da bilir. Hem ruhunu erginleştirmek, haz duymak için ihtiyaçlarını bilir. Hem düşünmek açısından ihtiyaçlarını bilir. Hem de bilgilenmek açısından ihtiyaçlarını bilir. Ve evini de buna göre kurar. Ve bazen onu da söyleyeyim, kitapların yerini değiştirirsiniz. Ev içerisinde bir öyle yaparsınız, bir böyle yaparsınız. Neden diye sorduklarında okurun kafasında hep bir matematik, bir dağılım vardır falan. Neyse uzattım. Yani kitap meselesini, onunla yaşama fikrini siz kendi hayatınıza koymadığınız zaman kitap size hakikaten kapılarını aralamaz, sırlarını vermez, veremez zaten. Çünkü sizin işitecek haliniz yoktur. Aklınız başka yerde, elinizin altında telefon falan, bir yerde televizyon. Yani ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten iyi bir okurun akşam ya da gündüz işte bir platformdan film seyretmeyi ilk olarak aklına getirmesi mümkün değildir. Aklı hep kitabındadır. Kitabındadır niye? Bir serüvenin peşine düşmek için değil. Pek çok zaman düşünmek için böyledir. Şöyle düşünün. Dünyanın en zeki adam ve kadınları, en yaratıcı, en aykırı, en tuhaf adam ve kadınları, bilimcileri, işte psikiyatristten tutun şairine kadar size özel konuşuyor. Düşünebiliyor musunuz? Akşam oturuyorsunuz, kitabı açtığınızda bir anda mesela Sabahattin Ali size özel konuşuyor, Melih Cevdet size özel konuşuyor, Oğuz Atay size özel konuşuyor, Yusuf Atılgan size özel konuşuyor, Bilge Karasu size özel konuşuyor, Leyla Erbil size özel konuşuyor, Demir Özlü size özel konuşuyor. Şimdi düşünün, evde gevezenin teki gelmiş, boş boş konuşuyor, bir de bu yazarlar konuşuyor. Hangisini tercih edersiniz?
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet Sevda, buyurun.
Merhabalar.
Merhaba, buyurun.
Enver Beyciğim, sizi seviyorum. Çok da ilgiyle dinliyorum. Fakat bir sorun hissediyorum. O da şu. Ya seçim satım haline girmiş durumdayız. 90'larda hatırlarsanız sol birleşmemişti. Sandıkta birleşelim denmişti. Ve aradan da biliyorsunuz bambaşka bir parti sivrilmişti. Şimdi aynı şeyler olmasın diye, aynı yanlışlar olmasın diye acaba safları birleştirsek, yani böyle çok kanal eleştirisi falan yapmasak, hiç olmasa seçimlere kadar, bu sizce bizim ülkemiz adına çok gerekli değil midir? Yani bunu çünkü diğer gruplar böyle yapmıyorlar. Safları birleştiriyorlar. Yani tamam sonuna kadar eleştirisiz yaşamayalım ama neticede kısa bir zaman var. Ve güven kaybı yaratmasak, saflarımızı birleştirsek yani daha akıllıca olur diye düşünüyorum. Çünkü bakın hamaset yapan yeni partiler var. Ve bu tür tartışmalardan güven kaybı yaşayan, mesela benim bazı dostlarım diyeyim, birden hiç tanımadıkları, hatta yani solla alakası olmayan partileri hamasetten dolayı oy vereceklerini söylemeye başladılar. Yani bizim hakikaten bu konuda biraz daha ders almamız gerekiyor geçmişten diye. Yani naçizane ben bunu kaç gündür düşünüyordum size söylemeyi. Bir arkadaşımız, ben biraz uzunca bekledim. Bağlanana kadar da konuşmaları kaçırdım. Benden önce bağlanan birisi de Tele 1 ile ilgili falan bir şeyler söylemişti. Yani ona karşı bir cevap falan anlamında değil. Çünkü dinleyemedim aslında. Ama sanki o da eleştirecekti gibi hatırlıyorum. Bence çok değerli elemanlar var bu kanalların hepsinde. O yüzden böyle düşünüyorum. Bunu belirtmek istedim.
Teşekkür ederim. Yalnız size sadece bir tavsiyem olabilir. Bu kadar kolay oyunun rengi değişen insanlarla arkadaşlık etmeye devam etmeyin. ...0212-809-3043'te devam ediyoruz. Sevda Hanım'ın değerlendirmelerini aldık. Medya kanallarını eleştirsek bile bugün değil diyor. Haklı olabilir. Sizin ilginize sundum ama oyu çok kolay değişmiş olan insanlardan ben kuşku duyarım. Kaldı ki zaten örgütlenmeyi sadece oya indirgemek de benim için ayrıca bir kuşku meselesidir. 0500-571-5556'dan da WhatsApp'tan bana ulaşabiliyorsunuz.
Hasretlerden süzülünür sevda gibi sevdalara. O muhteşem güzellik bile nereden gözlersen gözler, doğuştaki o muhteşem güzellik bile nereden gözlersen gözler, dolu gözü yaşıyla tam ile terler değil mi?
Evet, Cem Karaca ne zaman bir şarkıyı söylese sizde de olur mu bilmiyorum. Tuhaf isyana yakın bir duyguyla bir keder iç içe gelir. Evet Ahmet.
Sayın Aysever, sevgilerimi sunuyorum.
Buyurunuz.
Ben tamamen yönlendirmek ya da programın akışını belirlemek adına sizi aradım.
Evet.
Bütün konuşmalarınız tamamen, özür dilerim şu radyoyu kapatayım da şey olmasın. Yani bir şikayetim, WhatsApp'tan yazacaktım aslında ama canlı canlı birebir sizinle konuşmayı daha uygun ve dürüst olacağını düşündüğüm için.
Buyurun tabii.
Bütün zorlamalara rağmen ulaştım. Arkada bekleyen arkadaşların da zamanını çalmamak adına. Birinci şikayetim şu. Sizin yeterliliğiniz, varlığınız, bize kattıklarınız ya da o başka nasıl söylenebilir bilmiyorum. Hepimizin ihtiyacı var o katılmalara. Ama konuşan, katılan arkadaşları birazcık daha böyle, tamam ben bu akşam aramamış olayım. Yani 100 tane katılımcı varsa 80 tane katılımcı olsun ama lafını söylemek isteyen insanların da lafını, sözünü söylemesine müsaade etmelisiniz. Kendi gözlemlerimi söylüyorum. İkincisi, aydınlanma ve okuma konusunda sizin sonuna kadar yanınızda ve arkanızdayım demek çok yanlış bir tabir gibi geliyor bana. Sonuna kadar yanınızdayım. Hep bir iki kere de katıldığımda da şunu söyledim. İyi ki varsınız dedim. Ve bence hala iyi ki varsınız. Aydınlanma konusunda sizin verdiğiniz tiyolar, sizin verdiğiniz deneyimler, sizin anlatmaya çalıştığınız güzellikler hepsi çok güzel. Bence kitap okuma ve okumak konusunda eğer sizin dışınıza çıkabilirlerse insanlar, bence İlhan Arsel'i de öne çıkartıp çok daha aydınlanmayı hızlandırmış olursunuz. Çünkü bendeki Enver Aysever, çok yukarılarda birisi. Onun için sizin dışınızda başka bir yazarı önermek konusunda affınıza sığınarak önerdiğimi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
Ben teşekkür ederim. Bir kere hakkımda söyledikleriniz için teşekkür ederim. Elbette ki bunlar sevgiden kaynaklı. Kendimi yukarıda ya da başka bir yerde görmek değil, ama sizin ve değerli aydınlanma tarihine emek vermiş büyük yazarlarımızın bir parçası olmaya çaba gösteriyorum. İlk eleştirinizle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Yayıncılık çok garip bir iş. Siz de takdir edersiniz. Burada oturduğunuz zaman birden fazla şeyi bir arada tartıyorsunuz. Acaba yeri geldiğinde çok insana mikrofon uzatıp üçer kelime söylemesi mi faydalı diyorsunuz? Bazen bir kimsenin daha bütünlüklü konuşabilmesi için bir imkan vermek mi daha faydalı diyorsunuz? Bazen onu deniyorsunuz, bazen bunu deniyorsunuz ve bunun hangisinin doğru olduğu da her zaman çok kolay ortaya çıkıyor, bu bir. İkincisi, zaten bizim gibi toplumlarda ifade özgürlüğünü korumak ve dolayısıyla bunu sağlamak pek kolay değil. Güç bir iş yapıyoruz burada. Az önce Sevda Hanımefendi'nin baktığı yerle ondan önceki bir başka arkadaşımızın, sanıyorum Umut Hanımefendi'ydi, onun söyledikleri mesela birbirine bir karşı karşıya getirebilecek düşünceler anlamında söylemiyorum. Farklı bağlamlarda olabiliyor. Bunun lezzeti de olabiliyor falan. Ama bir taraftan da bazı dinleyiciler diyor ki ya işte Enver, çıktığında biz senin bilmem şu konudaki bu konudaki fikrini önemsiyoruz. Biraz ondan sen söz et diyor. Hayda diyorsun. Kendine şu kuşku diyorsun. Ya ben çal çelelik yaptım diye düşünüyorsun bazen. Öyle bir ikilem oluyor. Bunlar hep yayıncılıkla ilgili tüyolar. İnsanları kaçırmamak adına. Çünkü sıkmamak da gerekiyor. Bunlar kitle iletişim aracı bir yandan. Ama işte bu özgür mikrofonu korumak için de bir taraftan uğraşıyoruz. Ahmet Bey'e mutlaka haklıdır. Hak veriyorum. Ama şunu da söylüyorum. Hakikaten iş zor. Çünkü bu tür işlerde beni ayakta tutan, diri tutan mesele şu. Mesela ilk başta ben şarkıları Necdet'e belki de haddim olmayarak öneriyordum. Şimdi ise neredeyse bakışarak o bu girsin, bu girsin haline geliyor. Ve bir yol tutturmuş oluyorsunuz. Yani bu bile bir üslup meselesi. Yani nerede güleceğiz, nerede geri çekileceğiz, nerede şiiri okuyacağız falan. Herkes kendini hazırlıyor. Bence dinleyici de artık bunu yapmaya başladı. Bu değerli eleştirileri de düşünerek bir taraftan yayınları sürdürmeye devam edeceğiz. Kitap meselesi üzerine en çok kafa patlattığım mesele olduğu için bunları da sizle paylaşıyorum. Evet Aytaç.
Merhabalar Enver Bey.
Merhaba, buyurun.
Kitapla, kitap hakkında konuşunca bizi aldınız götürdünüz, ben aramadan duramadım. Şimdi ben birçok öğrenci arkadaşımıza yolculuklarında eşlik etmiş bir arkadaşınızın ve bu süreç içerisinde de 20 yıl hiç kitap okumamış bir arkadaşımıza kitap alışkanlığı elde ettirmeye çalışarak daha doğrusu. İki tane üniversiteyi başarılı bir şekilde sonuçlandırması için kitap okuması gerektiğini ve bu yolculukta kendisine o kitapların çok eşlik edeceğini, çok iyi eşlik edeceğini söyleyerek böyle bir telkinde bulunmuştum. Ve sizin de biraz önce söylediğiniz gibi her kitaptan alınan farklı bir söz veya farklı bir etki insanın hayatında farklı bir yola götürebiliyor. Dolayısıyla 3 yıl içerisinde 20 yılda yaptığı her şeyin kızını 3 yıl içerisinde alıp şimdi normal bir hayata devam edebilmesi için katkıda bulunduğunu ve bana bu konuda da çok teşekkürlerini ilettiğini söyleyeyim. Ama herkesin aynı şekilde, yani en azından bir başlangıç yaparak hayatlarında ne kadar değişiklik olacağını hissetmelerini istiyorum.
Teşekkür ederim.
Akıyorsa gözyaşım kurumasın, coşup seven gönlümse dur.
İnsanın kitaplarla kuracağı ilişkide birkaç şeyi baştan bilmesi halinde daha kolay hayatını sürdürebileceğini anımsatmak isterim. Bunlardan bir tanesi bir metin, bir kitap öğretme ve öğrenme ilişkisi üzerinden ele alınmaz her zaman. Bazen öğrenmeye dair, öğretmeye dair kimliği öne çıkan kitaplar olabileceği gibi bazen bize zihin dünyası içerisinde düşünme olanaklarını genişlettiği için bir başka alanı sağlama işlevi olan kitaplar da vardır. Ve hatta şiir ne işe yarar sorusunun yanıtını da biraz buralardan bulmamız, anlamamız gerekir. Çünkü tıpkı bir metnin kendisini anlayabilmemiz için metnin kendisi kadar onu kavramamız gerekir. Kendisinden fazla bir yerde onu aramamamız gerekir. Dolayısıyla kitabı sadece bir eğitim aracı gibi indirgemek yanlıştır. İnsanın en zor yapabileceği iş, eylem, düşünme eylemidir. Çünkü pek çok kimsen düşündüğünü zanneder ancak hayatı boyunca hiç düşünmemiştir. Hiç. Bazı kanılara sahip olmak, bazı kanaatler bildiriyor olmak düşünce sahibi olduğu, düşünebilme yetisine sahip olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla sözcüğün ne anlam taşıdığı, sözcüğün kendi değeri, onun imgeye dönüşmesi, imge üzerinden soyutlama yapabilmek, onun üzerinden düş kurabilmek, soru sorabilmek, bir gelecek tahayyülü yapabilmek dahil her neyse kendimizi var edebilmek, bunlar ciddi sorunlardır, ciddi sorulardır, varoluşsaldır. Bütün bunların çok uzağında olan bir kimseye bu meselelerden söz açtığınız zaman zaten sizden uzaklaşır. Ama işin daha acılı tarafı, siz bir masaya, bir sofraya oturduğunuz zaman ya da bir misafirlikte ya da kafede bir yerde bir araya geldiğiniz zaman bunların çok uzağında olan kimselerle zaten konuşmak da istemezsiniz. Çünkü ortada söz yoktur. Sözün yitimi, imgenin yitimi, düşüncenin tamamen ortadan kalkmış olduğu bir durum karşısında sizin yapabileceğiniz bir şey yoktur. Buralara sizi davet etmemin nedeni şu, şimdi dönüp baktığınızda siyaset dünyasında zaten temel sorun, demokrasi dediğimiz kurumun ya da sistemin de hiçbir işe yaramamasının temel nedeni insanlara 3-5 kelime üzerinden, temel tarifler üzerinden vaatlerde bulunup onları sadece oy verme eylemine dönüştürerek oradan bir iktidar sağlamak üzere kurulu bir yapıdan söz ediyoruz. Yani neredeyse ahmaklığa övgüdür bu. Neredeyse ahmaklığa övgüdür. O yüzden şu soruyu sormakta hakkımızdır mesela. Toplumun acaba en bilgeleri, etik değerleri en yüksek olanları, estetik değerleri en yüksek olanları mı bizi yönetiyor? En iyilerimiz mi yönetiyor? Hayır. Zaten temel açmaz da bu. Tam tersine aslında. Meseleyi buralardan düşündüğümüzde kimileri bir yalnızlaşmadan söz açabilir ama nihayetinde hayatın kendi içindeki o tınısını bulmak istiyorsak bu yalnızlaşmanın da kaçınılmaz olduğunu bilmemiz lazımdır. Evet Murat.
Merve, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Kitapları çok seviyorum. Kitap okumayı da çok seviyorum. Yalnız Türkiye'de maalesef şöyle bir problem var.
Bizde bir problem yok. Sizin orada var.
Saatler geri yavaşlama. sayfalar sarı.
Evet, saat 20.17. Son bir telefon daha alıp programı tamamlayalım. Ben de yavaş yavaş yoruldum. Biliyorsunuz Özgür Metre'yi güçlendirmek için buradan her gün yaptığım bir duyuruda YouTube kanalının güçlenmesine yönelik şaşırtıcı bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi önemsiyorum. Bugün saat 22'de yine bir özel yayın yapacağım YouTube kanalımdan. O yayını takip etmenizi önemserim açıkçası. Üye ve abone olmanızı önemserim. Bu bir. İki, her gün saat 18.30 ile 20.30 arasında yapmaya çalıştığımız buradaki yayınlara dair eleştirilerinizi ve değerlendirmelerinizi sosyal medya mecralarından bana ulaştırabilirsiniz ve 0515-171-5556 WhatsApp adresimizden de bize ulaştırabilirsiniz. Bu özgürleşmiş mikrofonun özgürlüğünü birlikte korumamızdan son derece haz duyuyorum, onu söyleyeyim. Daha burada hiçbir değerli dinleyicimizin kabalık ettiğini görmediğim gibi herkesin birbirinin düşüncesine tahammül edebilmesi gibi, ki bence tahammül sözcüğü fazla ama Türkiye'nin bugünkü halinde maalesef o, bir ölçütü de koyduk. Bundan da memnunum. Neticede yüz yüze geldiğimiz insanlarla da güzel oluyor. Geliyoruz bu hafta sonu cumartesi günü saat 13'te Kadıköy Kitapçısı'nda, Caddebostan Kültür Merkezi'nde buluşacağız. Ama pazar da müthiş bir organizasyonun içinde olacağız. O da kitap fuarında. Heyecan verici tabii. Haykırı Kumpanya Orkestrası çalıyor. Davulda ben varım şu anda. Bu dinlediğiniz şarkının davulunda ben varım. Ceviz ağacını çalıyoruz. Telefonumuz var mı? Son bir telefonla bitireceğiz. Caner.
Merhaba, iyi akşamlar.
Buyurun.
Aslında kitap fuarında sormamı gereken bir soru ama kitabınızı okuyorum, altını da bol bol çiziyorum. 76. sayfada bir cümleniz var, diyor ki bizde şair felsefecinin işini de yapar. Bu cümle kitabın kurgusu gereği mi yazılmış, yoksa gerçek düşünceniz nedir? Vakit varsa bir sorum daha var ama.
Hangi, bir son kitapta mı var o?
Tabii son kitap, evet.
Diğer soru,
60. sayfanın son paragrafında. Diğer soru da, o da 60. sayfasında yaşlı kadınla sohbet ederken orada diyor ki yaşlı kadın kahramanınız, roman kahramanlarının yazarı ele geçirdiği çok metin okudum diyor. Gerçekten mümkün müdür böyle bir şey? Roman kahramanının yazarı esir alması? Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim. Roman kahramanının yazarını esir alması sıkça rastlanan bir durumdur. Biraz edebiyatla, kurmaca ile ilgili olan herkes bilir ki oyunun başında güçlü olduğunu zanneder yazar ve öykünün kendi tasarımı üzerinde devam edeceğini zanneder. Fakat kişiler, ortam, o düşünsel zemin oluştukça kahramanlar bağımsızlığını ilan etmeye başlar. Siz durup dururken bir kahramanı birisine aşık edemezsiniz. Durup dururken doğum yaptıramazsınız. Durup dururken kavga çıkartamazsınız. Bunları çoğaltabilirim. Durup dururken öldüremezsiniz. Ve kahraman yazarına yapacağı işin tutarsızlık noktasında olacağını gösterir. Bu gerçektir. Pek çok yazar da bununla ilgili yazar. Şair felsefecinin işini yapar mı sorusunu da bence kitap fuarında konuşalım. Çünkü şair felsefecinin işini yapar mı bilmiyorum. Sevgili dostlar, bateri çalmayı da özlemişim. Şimdi dinlerken yeniden oturduğumda çalar mıyım bu seviyede? Biraz kondisyon eksilmiştir ama kıvırırız diye düşünüyorum Necdet. Değerli dostlar, yolcu yolunda gereğin bu akşamını da yavaş yavaş toparlıyoruz. Caner'in sorusu için teşekkür ederim. Diğer herkese çok teşekkür ediyorum ama edebiyattan söz edip de kitabın içinden gelmek beni ayrıca mutlu ediyor. Pek çok yaptığımız iş içerisinde yazdığımızın birisine değmesi en çok haz veren hal kuşkusuz ki. Gece saat 22'de dileyen dostlarımızla YouTube kanalında buluşacağız. O kanalı büyütmek benim açımdan çok temel bir nedene dayanıyor. O da bağımsızlığı tam ilan edebilmek demek. Ayrıca da hafta sonu Kadıköy'deki ve kitap fuarındaki dostlarımızla buluşacak olmanın da heyecanını taşıyorum ama her gün saat 18.30'da burada olmanın memnuniyeti ayrı. Dün bana bazıları ya çok hiperaktiftin ne dediğin anlaşılamadı falan diyenler de oldu. Vallahi böyle diyenler olduğu kadar çok eğlendik, çok güldük diyenler de oldu. İşte ikisi de benim hayat gibi. İronisi olmayan, mizahı olmayan bir hayatın zaten anlamı yok ama size önerim o ki iyi kitaplarla buluşmak istiyorsanız her bir kitabın bir diğer kitabın anahtarı olduğunu bilin. Soru sormayan, sadece cevap verme iddiasında olan hiçbir yazar ve hiçbir kitap hiçbir değer taşımaz. Çünkü hayatta cevap bulmaya tabii çalışıyoruz, zaman zaman da belki buluyoruz ama nihayetinde işimiz sorularla. Bugünlük benden bu kadar dostlar, hoşça kalın. Aşkımız bir masalmış, bir tane düş yerine.